Şarkı Düşün Podcast'ın 64. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
Ben Mert Bulan.
Mert, bu hafta ikimizin de haftası dolu geçti gibi gözüküyor. Konu listemiz bayağı bir uzun. Bu hafta konuşulacak bir sürü konumuz var. Nasıl geçiyor haftan?
Benim haftam abi gene yoğun geçiyor. Daha önce de bahsetmiştim. Projeler. Bitsin diye bekliyorum artık şimdiki proje ama... Bilmiyorum yani sende de zamanda da öyle mi ya da çünkü startupta biraz daha işler hızlı ilerliyor ama bizim şirkette şimdi işte her şeyi ölçmek gerekiyor falan böyle tam iş bitti derken ya buna işte bir test grubu oluşturalım işte ayıralım daha sonra 6 ay boyunca gözlemleyelim ki işte bu yaptığımız değişiklik gerçekten büyük bir etkisi var mı vesaire gibisinden bir son anda bir karar çıktı böyle bir şey yapalım diye. Ben de tam böyle aha dedim bitti artık. Bir sonraki projeye geçeceğiz de güzeldi yani. Böyle heyecanlanıyordum. Şimdi tekrardan o işte test setup'ını kurmam gerekiyor. Bütün yani onu şey yapmam gerekiyor. Ayarlamam gerekiyor. Onun dışında böyle gün sonunda dizi izlemeye başladım. Ben daha önce bahsetmiştim bu For All Mankind diye Apple TV Plus'ta bir dizi vardı. Ben bir ara başlamıştım da sonra devamını getirmedim. İnanılmaz övüyor. Övüyorlar ya. Bayağı övüyorlar yani. O ilk dizilerinden bir tanesi Apple TV Plus'ın. O yüzden böyle çok şey. Ve sanırım herhalde 4. sezonu falan şey yaptılar. Siparişini verdiler. Yani hani 4 sezon ilerleyen başka Apple TV Plus dizisi var mı bilmiyorum. Bayağı işte orada işte yine Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki geçen uzay savaşı. Tabii artık yani böyle aya üst kurulmuş vesaire falan. Ama böyle hala işte o eski zamanlarda geçiyor. Reagan zamanında geçiyor olaylar. Hatta orada kendisini falan da koymuşlar. Çok ilginç bir şekilde. Yani hani fiziken değil de böyle görüntülü görüşüyorlar falan orada. Orada bayağı hani konuşuyor. Muhtemelen onu bilmiyorum işte bu hani machine learning algoritmalarıyla insanların yüzlerini hareket ettirebiliyorlar vesaire. Belki öyle bir şey yapmışlardır. Ona bakmalı. Keyifli bir dizi ya böyle tam kafa boşaltmalık bir de nasıl diyeyim çok farklı bir konu hani işte uzaya üst kurulmuş uzaya değil işte aya üst kurulmuş vesaire Mars'a gitmeyi planlıyorlar böyle işte bir yandan bazı entrikalar vesaire oluyor bir yandan da işte uzay çekişmeleri oluyor uzayda işte şu olursa ne olur gibisinden işte uzayda sigara içebilir misin işte ayda sigara içebilir misin falan böyle. Çok yani hani ilginç şeyler de aslında nasıl yaparsın ya da yaparsan onu gibisinden konular da var aslında hani normalde hani işte bu uzay konusu açıldığında açılan işte etik konular ne olur işte silah götürülmeli mi aya vesaire gibisinden o konular da işleniyor o açıdan böyle hani farklı bir dizi bunun dışında bir de hafta sonu bir film seyrettim çok uzun zamandır film seyretmiyorum. İlk defa gittim Apple'dan işte önceden iTunes Store vardı artık iTunes Store kalmadı. Gidip Apple'ın kendi şeyinden parasını verip kiraladım böyle 2.99 euro verip bir film kiraladım. Filmin adı Vice. Bu şeyden geliyor Vice President'dan geliyor. Christian Bale oynuyor başrolünde ama görsen abi tanımazsın muhtemelen kim bu ya dersin. Çünkü adam inanılmaz değişmiş inanılmaz bir makyaj yapmışlar adama ve biliyorsun abi Christian Bale'de böyle bir olay var. Adam role kendisini komple veriyor. Yani işte bu Makinist diye bir tane filmi vardı. Orada İnsan mesela inanılmaz kilo vermişti. Bu Vice dizisinde de abi adam inanılmaz kilo almış. Yani öyle böyle değil. Yani bayağı böyle göbeği falan var. Çok çok farklı duruyor. Yaşlı bir karakteri oynuyor çünkü orada. Amerikan başkanının yardımcısı ne oynuyor Bush döneminde?
Dick Cheney.
Aynen Dick Cheney oynuyor. Zamanında işte bu Irak'a neden girdiler? Aslında hani böyle nasıl diyeyim herkesin bildiği doğrular vardır ya işte. Ama kimse söylemiyor doğrusunu işte. İşte genelde Irak konusunda Amerika işte neydi şeyi tezi. Saddam Hüseyin şey yapıyor, atom bombası yapıyor, nükleer silah üzerinde çalışıyor vesaire gibisinden böyle bir olayla giriyorlar. Ama aslında gerçekte olayların öyle olmadığını tamamıyla böyle arka planına aktarıyorlar. Neden işte Amerika'nın Irak'a girdiğine bahsediyorlar. Ve hatta şöyle yani bu ikiz kulelere saldırı olduğunda falan işte El-Kaide'ye hani suçluyorlar. Ondan sonra diyorlar ki fokus grup kuruyorlar. Normal işte biz normalde aslında çalışırken de yapıyoruz bu tarz şeyleri. İş yaparken bir grup kurup onların fikirlerini alıyoruz. Orada da gidip soruyorlar işte. Hani bir ülke mi olsun istersiniz? Bir terörist grubu mu olsun istersiniz? Hangisi daha iyi falan böyle. Amerikan halkı falan böyle. O zaman bayağı şey olmuş. Şüphe dönmüş de ya El-Kaide falan kimse biz bilmiyoruz vesaire. Ülke olursa daha iyi aklımızda kalır gibisinden. Tamam o zaman demişler. O zaman bizim bir tane ülke bulmamız gerek deyip o zaman da işte bunlar Cumhuriyetçi Parti'den olduklarından dolayı bunlarda da liste var aslında. Amerika'daki işte petrol işinde çalışan şirketlerin listesi. Hedefleri ne olur? İşte eğer Irak'a girersek işte ne tarz bir iş kurabilirler vesaire gibisinden. Onlar da böyle bayağı hevesli olmuşlar oradaki petrol için. Sırf o yüzden aslında bunu herkes biliyor ama orada hakikaten böyle ikinci adamı, başkanın ikinci adamı konumundaki kişinin perspektifinden izliyorsun bütün filmi. O yüzden biraz daha böyle çok nasıl diyeyim ufuk açıcı, biraz daha böyle olayların nasıl geliştiğini görüyorsun. Yani benim nasıl diyeyim böyle belgesel niteliğinde bir film olmuş. O yüzden çok hoşuma gitti. Oyunculuklar çok güzel. Şey de oynuyor. The Office dizisinden Steve neydi?
Steve Carell mi?
Aynen Steve Carell de oynuyor. O da böyle çok güzel bir rolde oynuyor. Çok güzel oynuyorlar. Yani sırf oyunculukları Christian Bale ile Steve Carell'in oyunculukları için aslında izlenilebilir bir film. Ben beğendim. Normalde böyle IMDb'ye falan bakıp izleyenler varsa hani düşük bir puan görebilir orada. Yanıtmasın o puan size. Hakikaten çok hoşuma giden bir dizi oldu. Özellikle bu fokus grup hakkında işte. Orada iklim değişikliği mi desek, işte global warming, işte küresel ısınma mı desek. Hangisi daha öyle? Ya küresel ısınma biraz daha olumsuz. O zaman işte iklim değişikliği yapalım. Hatta bu konuyu pazarlayan kadın da kitabını da yazmış. Bu fokus grup kurup işte nasıl insanları daha iyi manipüle edilir vesaire gibisinden. O kitabı da koyayım ben kendi okuma listeme ekledim çünkü. Benim haftam aslında hafta sonum da dahil etmiş oldum böyle. Böyle geçti. Bu dizi ve film üzerinde biraz kafa yordum. Senin haftan nasıl geçti?
Benim haftada güzel, keyifli geçti. Önce bir acaba Covid mi oldum şüphesi vardı. Babam Covid olmuştu geçen hafta. Test yaptırdım. Gitmişken hanım da gelmişti. Hanım da nasıl yapıyorlar test deyip o da oldu test. Ben negatif çıktı ama pozitif çıktı. Ama onda hiç belirti yok. İlk defa oluyor. Meğersem böyle taşıyıcı diye bir şey varmış. Bakanlıktan aradılar da. Taşıyıcısınız, sizin hiç semptomunuz yok dediler. O yüzden işte o da böyle karantinada takılıyor. Böyle bizim ev içi bu şekilde geçiyor. Onun dışında tabii şey olarak biraz tükettiğimiz içerikler bakımından biraz aslında yoğun geçti. Resident Evil'ı bitirdik son bir haftada. Resident Evil 8'i bitirdik. Zaten geçen hafta konuşmuştuk. Çok bir yorumda değişiklik olmadı. Aksiyon seviyorsanız özellikle. Aksiyon kısmını seviyorsanız Resident Evil'ı tavsiye ederim. Biraz aksiyon dolu bir oyun olmuş. Çok fazla şey yapmaya çalışıyor ama hani keşke böyle bir tarafa odaklansaydı dediğim bir oyun oldu. Sonra ondan sonra It Takes Two'yu bitirdik. It Takes Two'yu zaten çoğunu oynamıştık. Kız kardeşimle beraber oynuyorduk onu. Onu bitirdik. O da çok güzel. Geçen sene benim yılın oyunu adaylarımdan yani. Zaten yılın oyunu ödülünü de aldı Game Awards'ta. Onu da tavsiye ederim. Sonra da Alan Wake'e başladık biz. Bu aralar böyle akşamları oyun oynuyoruz yani. Alan Wake'de çok uzun zamandır oynamak istediğim ama bir türlü oynayamadığım bir oyun. Remedy Entertainment'ın oyunu. Bu Max Payne'i falan yapan şirket biliyorsundur belki. Ve İşte o da böyle bir sahil kasabasına giden bir gerilim romanı yazarının hikayesini anlatıyor. Ama işte adamın yazdıkları gerçek oluyor, kabuslarına giriyor falan gibi bir durum var. Çok spoiler vermeden öyle anlatayım. Başındayız zaten oyunun. O taraf bu şekilde. Onun dışında tabii biliyorsun Yüzüklerin Efendisi dizisinden konuştuk. Yüzüklerin Efendisi filmlerini ben en son sinemada seyrettim çıktıklarında. Vay. Ondan sonra da bir daha seyretmedim yani 1, 2, 3'ü. Bu arada şanslı nesildeniz ya, yani Yüzüklerin Efendisi filmini sinemada seyretmiş bir nesiliz. İleride çocuklarımıza hava atarız diye düşünüyorum.
Ben torrentten izlemiştim.
Ben biri Amerika'da seyretmiştim. 2'yi ve 3'ü Türkiye'de. Sonradan çıktı onlar. Seyrettim. tekrardan onlara başladım. Fellowship of the Ring ve Two Towers'ı seyrettim. Return of the King'i seyretmedim henüz. Tekrardan. Ama o kadar şey ki, kült filmler ki. Yani sahneler hala aklımda kalmış. Hatta işte bir ilk PlayStation 2 aldığımda memory card almamıştı babam, unutmuştu. Memory card olmak için de save edemiyordun oyunları. Ve aldığım ilk oyunlardan bir tanesi işte ilk oyunlar Metal Gear Solid 2, FIFA, bir de şeydi, Yüzüklerin Efendisi'nin Two Towers diye bir oyunu vardı. Hack and Slash, EA Games'in yaptığı.
Aa.
Memory card olmadığı için sürekli oyunu baştan oynamak zorundayım. Yani kaydedemiyorum oyunu. Ya oyunu bir oturuşta bitireceğim ki öyle yapıyordum zaten. Ya da tekrar, tabii ilk başlarda öyle çocuğuz, öyle 2 saat 3 saatten fazla oyun oynamamız izin verilmiyor. Ben bütün, tabii bütün Yüzüklerin Efendisi'nin o 2 dakikalık prologu var ya, bütün hikayeyi anlattığı. Onu artık ezbere biliyordum kelimesi kelimesini. Hatta yani filmin Two Towers'ın ilk kısımları falan. Ki o oyun da şeyden, Fellowship of the Ring'deki sahnelerden başlar. İşte Mines of Moria'da işte Cave Troll'la falan dövüşüyorsun. Güzel, çok güzel bir oyundur o. Bayağı Metacritic puanına baktım geçen, bayağı yüksek yani. İyi bir oyundu. Yani ben hayatımda herhalde bu kadar bir fantastik kurgu evreninde bu kadar iyi bir introduction'ı bu kadar kısa sürede yapıldığını başka hiçbir yerde görmedim yani. 2 dakikalık bir prolog var. Ve bütün dünyanın setup'ını sana 2 dakikada kuruyor. Ne eksik ne fazla. Yani kim yazdıysa onu artık. Peter Jackson mı yazdı? Senarist ekibi, çünkü birkaç kişiden oluşuyor. Müthiş bir iş yani. Kime seyrettirsen, sokaktaki adam seyrettirsen evrenin tanır yani 2 dakikada. Çok çok başarılı. Zaten filmler de aynı şekilde. Two Towers birazcık daha sönük Fellowship of the Ring'e göre. Ama tabii işte bu filmde seyretme sebebim genel olarak işte Yüzüklerin Efendisi dizisinin çıkıyor olması. Ki zaten detaylı bir fragman da çıkarttılar. Her fragmanda biraz daha tonu değişiyor. O da bir acayip. Sanki hepsi başka dizilerin fragmanlarıymış gibi. Amazon'un gerçekten fragman departmanında ciddi şeyler, değişiklikler yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk fragmanlar çok böyle şeydi yani. Zaman Çarkı'nın Yüzüklerin Efendisi versiyonu geliyor gibiydi ama daha sonradan İşte büyük savaşlar gösterdiler, müzik tekrardan devreye girdi, çok iyi müzikler yapmışlar vesaire. Hani biraz işte artık senaryo falan nasıl olacak bilmiyorum ama birazcık daha düşüncelerim nötre doğru kaymaya başladı o tarafta, onu söyleyeyim.
Sen sanki böyle biraz beklentilerini arttırıyor gibisin abi böyle. Onu söyledim, biraz da böyle kendini gaza getiriyormuşsun gibi, işte filmleri izleyip hazır hale geliyormuşsun gibi hissettim.
Şöyle söyleyeyim. Sadece ilk fragmanı seyretseydim ben bu diziyi seyretmezdim. Öyle söyleyeyim. Çünkü Zaman Çarkı'nda yaşadığım hayal kırıklığının bir tekrarı geliyormuş gibiydi. Ama şimdi mesela diziyi kesinlikle seyretmek istiyorum. Ama böyle şey değilim yani. Uf, geliyor vesaire gibi değil. Ama tabii bir taraftan da Yüzüklerin Efendisi dünyasının lore'unu çok fazla bilmiyoruz. Evet, şey, üçüncü çağı biliyoruz işte. Sauron yüzük yaptı, gönderdi. Tek yüzük falan. Genel konuları biliyoruz ama hani bu dünya nasıl oluştu? Sauron kimdir, nereden geldi vesaire. Bunlar tabii Silmarillion'da anlatılıyor. O yüzden Silmarillion'u, hatta burada yanımda, bugün de biraz baktım, Silmarillion'u okumaya başladım. O da biliyorsun çok kolay okunabilir bir kitap değil yani. Bir ton isim var. Neyse, hafızada çok sıkıntı yaşamadığım için isimleri aklıma tutuyorum ama bir de Zaman Çarkı'nın antrenmanlıyım.
Çok fazla isim var, çok fazla mekan var. Hep ben geçiyorum yani. Tamam diyorum. Eğer bu insan hani önemli biriyse muhtemelen bir daha duyacağım ilerleyen hikayelerde. O zaman aklımda kalır diyorum genelde.
Yani Zaman Çarkı serisinin toplamında 2000'e yakın isimlendirilmiş karakter var yani şimdi.
Wow.
Hani millet 10. kitapta lan bu kimdi deyip böyle ikinci kitaba falan dönebiliyormuş. Hiç yaşamadım öyle bir şey Zaman Çarkı'nda.
Şey yok mu abi ya?
Yüzünüzde karakter var yani.
Cheat tarzı bir şey yok mu? Böyle rehber gibi açıyorsun, bakıyor kim diye.
Ya yani Silmarillion'un çok güzel özetleri var aslında ama yani tabii değişik bir mitolojisi var. Tabii çok ömrü vefa etmemiş Tolkien'in, yani aşırı tamamlayamamış yani her şeyi. Hatta böyle bilinmeyen bir sürü şey var. Mesela bu elfler nasıl çoğalıyor falan gibi mesela böyle şeyler var yani, bilinmeyen şeyler var. Ama yine de hani en azından ikinci çağı da çünkü anlatıyor bu kitap bir kısmında, son kısmında. Bu güç yüzükleri falan nasıl yapıldı? Sauron nasıl bu şeye başladı, işe başladı falan. Onları da merak ediyorum. Sonra diziyi seyrederken böyle ya bunu da yapamamışlar diyebilmek için eğer yapamadılar.
Daha iyi eleştirim diye okuyorum. Bu yani ne ya şöyle, bu? Aslında böyle falan diye şimdi izledikten sonra.
Yani çünkü şöyle, şimdi filmleri seyrederken de biraz baktım. Filmde kitaplar arasında neler değiştirmiş diye. Ben birinci kitabı bitiremedim, öyle söyleyeyim. Yani çok sıkıcı gelmişti okuduğum zaman. Hala duruyor kütüphanemde. Belki tekrardan başlarım ama. Yani o şairden çıkma, o doğadır, şarkılar, türküler falan. Hmm. Yani hikaye ilerlemiyordu. Çok sıkılmıştım. Burada bayağı kızanlar olacaktır beni dinleyenler. Nasıl devam, çok güzel falan filan gibisinde. Belki de o zaman Tolkien'in şeyini çok anlamadık yani. Düşünce yapısını anlamadık. Belki şimdi birazcık daha iyi anlıyorum. O yüzden de şey... baktım ikisinin arasındaki farklılıkları, Peter Jackson aslında bayağı bir şey değiştirmiş. Mesela filmde güzel gözüksün diye. İşte ne bileyim, işte Miğfer Divi Savaşı'nda elf birliği geliyor 500 kişilik. Kitapta öyle bir şey yokmuş mesela. Hiç elflerin yardıma geldiği falan yok. Zaten bir günde oluyor. Beşinci günün şafağı değil o. Ertesi günün şafağı. Böyle 5 gün falan sürmüyor. Sırf epiklik olsun diye öyle bir şey yapmışlar. Bir günde zaten elflerin haber duyup da oraya gelmesi mümkün değil. Mesafe var yani. Bir de yürüyerek geliyorlar biliyorsun.
Niye abi Atmat şeyi atlasa ya. Gitsinler. Kuşlar vardı ya. Kuşlar.
Evet.
Öyle
evet,
diyorlardı.
Onu da cevaplıyorlar işte. Kartallar niye şey olmuyor vesaire. İşte kartallar. Biraz onları da anlamak için bu şeyi biraz lore'u bilmek gerekiyor yani. O yüzden de okuyorum açıkçası Silmarillion'u. Biraz uzun anlattım ama bakalım yani. Çünkü yani çok kült filmler ve artık yani dünyanın en büyük zaten yani ilklerden bir tanesi. Fantastik kurgu eserlerinden. Onun arkasından şu an bizim işte D&D'lerden tut da Forgotten Realms'lar, Ejderha Mızrakları hepsi Tolkien'den türemiş. Zaman Çarkı zaten ilk üç kitabıyla direkt kopyası Yüzüklerin Efendisi'nin. O yüzden de zaten hak ettiği ilgiyi de görüyor. Umarım ayak kırıklığına uğramaz insanlar. Bakalım Eylül'de göreceğiz.
Onun ben dışında... şeyi merak ettim. Araya gireyim de Yüzüklerin Efendisi'nin bir de strateji oyunu var. Sen hiç oynadın mı bilmiyorum.
Battle for Middle Earth. 1 ve 2. 2 tane var. İnternet kafelerde az oynamadık.
Aynen. Abi çok çok zevkli bir oyundu ya. Ben orada bir de kendine bir kahraman seçiyordun. İşte bazıları işte Gandalf'ı seçiyordu vesaire. Benim çok hoşuma giden, uzun zamandan harcadığım bir strateji oyunuydu. Onu da böyle araya sıkıştırayım dedim. Meraklı.
Güzel bir RTS oyunuydu. Yüzüklerin Efendisi oyunları genellikle iyi oluyor. Şimdi Gollum'un oyunu geliyor biraz, hatta işte tepki gördü bu güzel olmamış falan diye. Ben oynarım mesela Gollum. Ben Hobbit diye mesela bir tane oyun vardı çok eski. Sierra Games'in çıkarttığı. Onu mesela bitirmiştim sonuna kadar böyle full her şeyiyle. Sonra bir tane Fellowship of the Ring oyunu vardı, yine böyle amatör bir ekibin yaptığı. Çok böyle benim bilgisayarda 10 FPS falan çalışıyordu. Onu bile oynamıştım yani. Oyunlarını olabildiğince oynuyorum. Bir şeyi oynamadım. Shadow of Mordor ve Shadow of War diye iki tane oyun çıkarttılar. Onda da Nemesis sistemi var. İşte öldürdüğün ork boss'u ileride tekrardan karşına çıkıyor. İşte senin Nemesis'in oluyor falan. Ona göre yapay zekası değişiyor. Hatta onun patentini aldılar başka oyun firması. Kullanamasın o fikri diye. Oyun patentleriyle ilgili de bayağı tartışma olmuştu. Güzeldir yani. Hem Star Wars'un oyunları iyidir hem Yüzüklerin Efendisi'nin. Demek ki hayranı çok olunca bir eserin, ona göre de oyun geliştiriciler
bütçesi
arasında da...
Bütçesi de çok oluyor muhtemelen.
Aynen. Bütçesi de oluyor. Bir de oyuna gerçekten bütün kendi emeğini, şeyini, sevgisini tabiri caizse katacak çok fazla game designer, game developer oluyor. O yüzden de güzel oyunlar çıkıyor diye bir teorim var. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. Onun dışında maalesef Netflix'te Grey Man diye bir film seyrettim. Sürekli hayal reklamını yapıyorlar. Böyle çakma James Bond filmi. Hakikaten çakma. Yani oyuncu kadrosu çok iyi. Ana de Armas var. Şey var. Ryan Gosling var. Şu Kaptan Amerika oynayan Chris Evans var. Bayağı bir şey yani. Kadrosu iyi. Fakat film... Burada filmi çekenler de Avengers filmini çeken Russo kardeşler. Ki bak hiç Avengers filmi seyretmemiş olmama rağmen gerçekten yani Marvel filmi dandikliğinde diyeyim bir film olmuş. Bir sürü cool aksiyon sahnesi var. Görsel olarak çok hoş böyle ama hiçbir mantık, hiçbir senaryoda böyle bir tutarlılık, hiçbir şey yok yani. Adamlar rastgele birbirlerine ateş ediyorlar gibi bir film yani. böyle hiç manasız böyle beynimi kenara bıraktım seyrettim tarzı bir aksiyon filmi arıyorsanız ki var öyle filmler çok. Gray Man'i seversiniz. Çok böyle hoş çekimler vardı. İşte Audi ile takip sahnesi vardı falan. Böyle hoş ilginç şeyler vardı ama yani bir de film zart diye bitiyor. Yani o da ayrı bir mevzu. Yani bunun ikincisini çok talep olursa yaparız herhalde falan diye düşünerekten hiçbir yere bağlamadan bitirdiler falan. Böyle bir kötü bir film yani. Zaten sonra review'larına da baktım filmin. Yani ben mi acaba kötü düşünüyorum film hakkında diye. Yok. Hakikaten beğenilmemiş bir film olmuş. Aksiyon filmi deyince çünkü yani çok iyi aksiyon filmleri var yani. Özellikle 90'lı yıllarda biliyorsun bilgisayar efektlerinin olmadığı dönemde acayip aksiyon filmleri çekilmiş. Mesela benim hala da favori filmim. Arada da açıp seyrettiğim bir film. Ronin filmi vardı. Biliyor musun Ronin'i?
Yok.
Jean Reno ile Robert De Niro oynuyor. Fransa'da geçen bir film. Evet. Çok mesela realistik. Sean Bean oynuyor mesela onda. Ned Stark oynayan abimiz. Yüzüklerin Efendisi de Boromir kendisi. Mesela o filmde şey çok aşırı realizm vardı ve böyle abartılı aksiyon sahneleri yoktu. Hakikaten karakterlerimiz vuruluyorlardı mesela çatışmalarda. Mutlaka bir tanesi vuruluyordu. Ve onu mesela tekrardan iyileştirmek için falan uğraşıyorlardı yani hani hadi mesela bu Gray Man'de ödüyor adam vuruluyor bir böyle bir veterinerden şey alıyor bir tane iğne alıyor böyle takıyor veterinerin camını kırıyor giriyor içeriye hiç güvenlik yok bir şey yok yapıştırıyor bacağına bir tane şey şırınga tamam iyiyim şimdi diyor gidiyor ana boss'u kesmeye gidiyor falan böyle bilgisayar oyunu mu abi medkit yapıştırdığın üstüne saçma sapan. Ronin mesela öyle değildi mesela Ronin filminin başında şey vardır bir yerden kaçıyorlar. Sean Bean'in karakteri heyecandan kusuyordu yani düşün adam çünkü arabayla kaçıyorlar yakalanacağız mı yakalanmayacağız mı adam artık o stresten bu realizmdir ve belki de film tarihinin en iyi araba takip sahnesi onun da seyredenler zaten beni tasdikliyorlardır şu an dinlerken ya da izlerken iyi bir filmdir tavsiye ederim yani Robert De Niro ve Jean Reno var zaten bence mutlaka seyredin. Onun dışında bir de Jason Bourne filmleri de yani özellikle o ilk üçleme.
Oo ya. Evet.
Onlarda da mesela hiç bilgisayar efekti kullanılmamış, hep practical efekt. Bu birinci filminde Jason Bourne'un şey var. Bir Mini Cooper'la böyle merdivenden iniyor Jason Bourne.
Hmm.
Şehrin ortasında. Orada 12 tane Mini Cooper haşat etmişler biliyor musun? O sahne çekeceğiz. Çünkü sürekli şey kırılıyormuş arabanın. Aksı kırılıyormuş. Başka bir Mini Cooper buluyorlarmış falan gibi bir durum var. Öyle bir manyak bir film yani o da. Ben mesela onları severim. Hatta Blu-ray olarak duruyor evde. Bayağı sevdiğim bir şeydi. Sonra filmlerini de bozdular. Sonra bir devam falan çektiler ama ilk üçleme çok iyiydi. Böyle aksiyon filmleriyle ilgili biraz uzun konuştuk ama çok fazla hissettim ama açıkçası iyisi güzel oluyor, kötüsü de çok kötü oluyor ya.
Aynen. Ya ben abi işte son zamanlarda özellikle bu platformlara çıkan filmler nasıl diyeyim çok tatmin edici olmamaya başladı benden. İşte Netflix'e sen verdin örneğini zaten. O yüzden böyle biraz daha eskiye dönük şeyler ya da işte IMDb'de 6.0 almış filmlere artık ben böyle biraz daha bakmaya başladım. Şeyden ziyade önceden ben böyle şey derdim ya IMDb'de 7.6'na film seyretmem gibisinden böyle şeylerim vardı benim yıllar önce. Ama artık o biraz daha değişti işte bu Vice filmini de ben nerede duymuştum ya? Şeyi bir kitabı okurken bir yazıyı mı okurken bir yerde duydum. Aa dedim çok ilginç geldi bana. Orada çünkü şeyden şeyde bir tane YouTube'da kanal var. Stories of neydi? Böyle Yüzüklerin Efendisi'ni de işliyor. Çok güzel bir anlatıyor. Adını unuttum şimdi. Stoicism'den falan every da frame bahsediyor.
Every Frame a Painting yok, o değil. Mi? Nerd
yok, o değil. O da yok o da değil. Sen belki bilmiyorsun bu kanalı. Ben aklıma gelince şey yaparım. Tamam. Notları yazarken yazarım. Orada böyle çok güzel filmlerin detayını işliyor. Orada hatta işte bu bizim daha önce de bahsettiğim Severance dizisini de işlemiş derin bir şekilde.
Ha bakalım.
Orada bir tane bölüm vardı. Orada yine iklim değişikliği ile ilgili bir konudan bahsediyordu. Orada işte bu focus group olayını nasıl işte insanların algısını değiştirebiliriz. İşte nasıl böyle kelime oyunları işte yaratabiliriz gibisinden bir konudan bahsederken orada şeyden bahsetti. Bu Vice filminden bahsetti. Hatta şeyden de bahsediyor. Bu Don't Look Up diye bir tane film vardı ya, Netflix'te herkes çok konuştu. O filmi işlerken bu Vice filminden bahsetti. Ya ne ya bu dedim, bakayım dedim. Genelde bu tarz filmler, kitap tavsiyeleri abi bilmiyorum çok iyi tutuyormuş gibi geliyor bana. Yani işte biz şimdi Build'ı okuduk ya. En arkasına sen dikkat ettin mi bilmiyorum. Okuma listesi paylaşmış adam.
Evet, yani yarısını benim, okumuşum. Aynen.
Bende de bayağı okuduğum kitaplar vardı işte. Thinking Slow and Fast vesaire, hani bir sürü kitaptan bahsetmiş. Orada ama mesela işte The Hard Things About Hard Things diye bir tane kitap var. Bu meşhur Anderson Horowitz'in, Ben Horowitz'in yazdığı bir kitap. O da benim okuma listemde de vardı. Aa dedim ne güzel işte, hani hakikaten yani iyi bir şey okursan ya da iyi bir dizi seyredersen ya da işte iyi bir YouTube videosu seyredersen seni genelde abi çok daha iyi noktalara, başka noktalara kaynak veriyorlar ve öyle öyle sürekli atlıyorsun. Bak mesela işte YouTube videosu seyrediyordum, filmi seyretmeye başladım. Filmin içerisinde şey diyordu işte, bu kadın kitabını yazdı işte bu fokus grubu oluşturmanın. Oradan kitaba geçiyorsun. Muhtemelen şimdi kitabı okuyunca oradan başka bir kitaba atlayacağım ya da başka bir filme atlayacağım. Hani buna özellikle bahsetmek istedim. Çünkü bize genelde soruyorlar ya işte nereden buluyorsunuz o okuduğunuz kitapları, nereden araştırıyorsunuz vesaire gibi soranlar oluyor. Genelde böyle oluyor. Yani işte iyi kitaplar genelde başka kitaplara atıf veriyor. Çünkü onlar da tamamıyla kafalarından uydurup yazmıyorlar. Onlar da araştırıp şey yaparak bir şeyler ortaya çıkartıyorlar. Ve sonlarında da genelde koyuyorlar. Yani işte bak kaynakça bu, ben bu kaynaklardan yararlandım diye. Bende de şey böyle olmuştu. İşte o filmi böyle bulmuştum. O yüzden artık şimdi biraz daha şey yapıyorum. Sağ olsun Apple destek bana yardımcı oldu. Ben Almanya mağazasına bağlı benim Apple ID'm. Film kiralıyorum abi Almanca. Yani bir de Almanca dublaj inanılmaz kötü bir şey. Yani hani kimse şey yapamaz yani. Kesinlikle dublaj
değil mi böyle? Adam bir yandan abi inanılmaz kötü.
Ya yok, bazıları hani direkt Almanca'da konuşuyor da yani çok kötü. Hani biz mesela o konuda çok iyiyiz dublaj yapma konusunda. Ama bunlar yani çok alakası yok yani yapılan. Ne duyguyu verebiliyor sana, ne şey yapabiliyor vesaire. Ama yani ben de bakıyorum yani dizi kiralarken orada diye İngilizce diyor. Alıyorum bakıyorum. Ama işte meğersem hani bunu da gene ek olsun diye paylaşayım. Ayarlarda abi ses kısmında dili otomatik olarak seçiliyse sürekli Almanca'ya atıyormuş. Şeyde de yok böyle, filmi izlerken falan seçemiyorsun da. Sana sunmuyor orada seçeneği. O yüzden orada sesli ayarlara gidip dili, istediğin ses dilini İngilizce olarak seçince otomatik olarak film de İngilizce'ye döndü. O şekilde izleyebildim. Onu da böyle arada paylaşayım dedim.
İlginçmiş. Böyle. Başka ne var bilmiyorum. Zaten bayağı bir şey anlattık. Where is my flying car'a da başladım bugün. O da paralel gideceğim Silmarillion. Çünkü bazen Silmarillion çok sıkıyor. Bir de ağır İngiliz.
Tahmin edebiliyorum.
Yani, İngiliz çok ağır. Bazen bir cümle iki defa okuyorum yani. Bir de eski İngilizce. Die, hatlar, bilmem neler falan biliyorsun. Of, ya of, doğular of. Falan.
Aynen.
Hacı ne yaptın ya? Zaten zor. Daha da zorlaştırmış. Neyse işte böyle. İkisi beraber gidiyor şu an. Var daha da var. Bilgisayarın altına koydum. Yükselti olsun diye de. Elemental Style da burada inşallah okuyacağım. Onunla ilgili de açıkçası bir şeyler yapmak istiyorum yani. Biz şimdi ben content tarafına çok yoğun çalışıyorum. App Circle'da biz sürekli içerik çıkartıyoruz ve bize çok İngilizce yazılar geliyor, özellikle Türk arkadaşlardan. Ve yani yazılan yazılarda böyle belli bir şey görüyorum, pattern görüyorum, eksiklikler var ciddi. Onların aslında çok rahat kapanabileceğini düşünüyorum. Onunla ilgili de böyle blog yazısı bir şey yazacağım yani. Hani neler okunmalı, hangi işte konulara eğilmeli. Mesela yapılan böyle common, çok bariz hatalar, herkesin yaptığı gibi bir şeylerden de bahsetmek istiyorum.
İstersen geçelim abi, konulara. Ben oraya konulara geçelmeden önce sen açtın konu. Ben gene araya böyle birkaç tavsiye sıkıştırma olan bırakmayayım. Hani bu tarz, çünkü ben de İngilizce blog yazısı, blogum İngilizce, sürekli İngilizce yazıyorum. O konuda mesela ben Grammarly diye bir tane uygulama var. Bilmiyorum sen duymuşsundur muhtemelen. Bize onu kullanıyorum. Değil. O böyle aynen. Onu kullanıyorum. Onda böyle bariz hataları çok güzel. İşte hem yazım hataları, hem işte bazen sana tavsiye veriyor. Diyor ki işte burada devrik cümle kurmuşsun, işte gramer hatası var ya da işte zaman kullandığın tense yanlış vesaire gibisinden sana şeyler sunuyor. Ben onu hep kullanıyordum. Ama tabii onun şeyi, fiyatı çok yüksek. Ücretli bu tarz tavsiyeleri genelde ücretini vermen gerekiyor. Daha sonra geçen günde şeyi keşfettim Hacker News'te. LanguageTool.org diye bir tane site var abi. O da benzer şeyi yapıyor ve orada mesela çok daha iyi diyorlar. Fiyatı da çok daha uygun. İşte bunların şey eklentisi de var. Safari vesaire eklentisi de var. Atıyorum sen tweet atarken de onu düzeltiyor. Ya da işte blog yazısını sen işte direkt web sayfan üzerinden yazıyorsan işte ben çünkü genelde Markdown dosyası açıp bilgisayarda ona yazıp commitliyorum. Ama başkaları atıyorum WordPress'te vesaire kullanıyorsa orada da falan
düzenliyorum. IA Writer kullanıyorum ben de Markdown. Ha.
Ama işte bu benim çok hoşuma gitti. Muhtemelen satın alacağım bir yazılım. Onu da böyle araya sıkıştırayım dedim gene. Çünkü hani benim de çok üzerine düştüğüm bir konu bu blog yazma. Aklımda hatta birkaç blog yazısı da var işte. Ben daha önce bahsettim bu kalıcı oturum iznini aldım. Onun bütün detaylarını yazmak istiyorum. Hangi belgeler gerekli, hangi belgeleri nasıl kısa yoldan böyle mektup beklemeden tedarik edersin gibisinden blog yazısı yapsam. Daha aklımda bir sürü blog yazısı da var. O yüzden böyle ben de araştırmaya girmiştim Grammarly'nin pahalı olmasından sonra. Bu languagetool.org'da paylaşırım gene ben linklerde. Eğer siz de uzun uzun yazılar yazıyorsunuz ki sanırım Türkçe desteği de var. Yani çok fazla dil destekliyorlar. Belki yanılıyor olabilirim ama hani İngilizce, Almanca en azından orada
desteklenebilirler. Türkçe yazılarda o kadar sıkıntı yok. Sadece genel kompozisyon ve flow yani hikaye akışı kısmında genellikle eksiklikler oluyor. Ama İngilizce'de mesela böyle şey gereksiz sıfatlar, gereksiz vurgular... onlar çok fazla oluyor yani. Gereksiz mesela introduction cümleleri. YouTube videosuna giriş yapar gibi mesela. O da bence çok yanlış da. Giriyorlar. Bu konuda iki tane şey tavsiye edebilirim. Bir tanesi Elements of Style zaten ondan bahsetmiştim. Ben Elements of Style çok önceden okumuştum. Tekrar okuyacağım. Illustrated Edition çıktı deyince sen onu aldım yani. Bir de William Zinsser'ın On Writing Well diye iyi yazmak üzerine Türkçesi de var. Ama yani o daha çok İngilizce şey ve kurgusal olmayan metin yazma üzerine bir kitap o. Yani bir işte röportaj nasıl yazarsın, işte blog yazısı nasıl yazarsın, basın bülteni nasıl yazarsın gibi böyle içinde ayrı chapter'lar da var genel kaidelere ek olarak. Bu ikisiyle bayağı bir şeyi çözersiniz. Bir de herkes yazabilir var, Everybody Writes. O da böyle blog falan yazıp da sonuç alacak böyle SEO, MEO yapacak falan işlerde. Özellikle faydalı olacaktır. Hani işte neye göre planlarsın yazıyı falan gibi anlatıyor. Bunlara bir bakmalarını tavsiye ederim. Bence bayağı bir şey tavsiye ettik.
Ya Elements of Style abi çok çok iyi kitap. Ben kısa yani kitap, böyle aynen ve böyle bayağı chapter bölmüşler. Yani virgül kullanmakla ilgili kaç sayfa şey yazabilirsin abi. Hakikaten inanılmaz güzel anlatmış. Virgülü nerede kullanmak gerekiyor? İşte bizde normalde işte şey end'den sonra da aslında işte bu Oxford comma diyorlar ya. Hı hı. Ben mesela onu hep şey yapıyordum. Görmezden geliyordum. Kullanmıyordum. Ama işte kullanmak gerekiyormuş. Virgülün ne kadar önemli olduğu vesaire hani böyle uzun uzun anlatıyor sana ve güzel yani örnek veriyor. Çünkü ben genelde dediğim gibi daha önce de bahsetmişim. Tanımlardan bir şey anlayamıyorum. Genelde hı hı. Örnek görünce ben o konuları anlayabiliyorum. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Dediğin gibi senin böyle grafikler eklenmiş. Illustrated versiyonu var. Ben gene linklerini koyarım bu bahsettiğimiz kitapların. Dileyen linklerden direkt kitaplara ulaşıp satın alabilir.
Aynen. Tabii bir de şeyi atladık. Çok iyi yazabilmek için çok iyi okumak lazım. O zaten birinci şart. Onu da bahsedelim. Bu kitapları okuyunca mükemmel bir yazara dönüşmeyeceksiniz ama en azından
keşke.
Yaptığınız temel hataları düzeltebilirsiniz. Diyelim ve aslında konumuza geçelim. Yarım saat oldu başlayalı.
Aynen.
Özellikle geçelim. Böyle bir rica gelmiş Twitter'dan bu konuyla ilgili. Bu Sony biliyorsun PlayStation Plus duyurdu. PlayStation Plus vardı da PlayStation Plus'a premium üyelikler duyurdu. Game Pass var bir abonelik sistemi. İçerisinde oyunlar var. Geriye dönük oyunlar da var. PlayStation 3, PlayStation 2 ve PlayStation 1 oyunları da var ama hepsi yok tabii. Çok küçük bir seçki var. PlayStation 3 oyunları zaten ülkemizde yok, Türkiye'de yok. Çünkü onlar konsolun mimarisinden dolayı x86 değil de işte Cell işlemcisi kullandığı için PlayStation 3. Onları cloud streaming'de yani bir PlayStation 3 cluster'ı var Sony'nin. Orada çalışıyor oyun sana stream ediliyor şeklinde çalışıyor dünyada. O bizde açık olmadığı için o servis. Bunu yapamıyorlar. Şey çok saçma bu arada. Çünkü ya bu PlayStation 3 oyunların çalışması çok saçma. Çünkü Xbox'ın developer modunu açarsan emülatör kurabiliyorsun içerisinde ve orada PlayStation 3 emülatörü var bildiğim kadarıyla. Yani Xbox'ta çalıştırabildiğin emülatörü PlayStation'ın yapamamış olması biraz sanırım biraz zaman sonra getirecekler gibi düşünüyorum ben. Xbox ilk versiyondan beri x86 mimarisi işlemcileri kullandığı için o yüzden şu an ilk Xbox oyunlarını oynayabiliyorsun Xbox'ta gibi durum var. Şimdi Game Pass'te biraz PlayStation Plus'ın aralarındaki ufak tefek farklardan bahsetmemizi istemişler. Çok ufak değinelim onlara. Oradan da aslında bu konuyla ilgili farklı yerlere gideceğiz. Sonra bambaşka konularda konuşacağız. Biraz strateji tarafında konuşacağız bu işin. Tabii bu Game Pass'in çıkmasıyla birlikte Game Pass çok ciddi bir şey yakaladı. Üye sayısı yakaladı. 30 milyonu geçti bildiğim kadarıyla ki 30 milyon iyi bir rakam. Bir Netflix 20 milyonu falan geçtiğinde böyle bayağı bayrak sallıyorlardı. 30 milyon üyesi olması çok güzel bir şey. Ve tabii böyle olunca da bir baskı oluştu PlayStation üzerinde. Biraz da böyle kullanıcı kaybetmeye başladıklarında dediler ki biz de böyle bir şey yapacağız. Ve kendi sistemlerini duyurdular ve bu sistemin içerisinde tabii bir sürü Sony'nin kendi yaptığı eski oyunlar. İşte bunların içerisinde işte Uncharted'lar var. Eski God of War var 2018'de çıkan. Bu en geçen sene çıkan Returnal var vesaire. Böyle daha geriye dönük oyunlar var. Ve onun dışında işte mesela yeni Yakuza serisini eklediler. Bütün Yakuza oyunlarını. Oynamadıysanız tavsiye ederim. Çok değişik bir özellikle Japonya ve GTA'nın birleşimi gibi bir oyun. Hoş bir oyun. Yakuza serisini getirdiler. İşte Resident Evil'dan bir şeyler ekliyorlar falan filan gibi. Böyle güzel bir katalog oluşmaya başladı orada da. Bu tabii subscription servisleri biraz oyun dünyasının geleceği gibi görülüyor. Ama PlayStation burada şöyle stratejik bir karar aldı. Dedi ki ben yeni çıkarttığım oyunları bu servise hemen eklemeyeceğim. Çıktıktan işte 6 ay sonra, 1 yıl sonra ekleyeceğim dedi. O zaman da tabii bütün böyle ilgi şey oldu. Ha. Çünkü bir tarafta Game Pass şey yapıyor. Yani Microsoft'un 32 tane stüdyosu var ve şimdi işte Activision Blizzard gelince 32 oldu. Şimdi Call of Duty'ler falan çıktığı gibi çıktığı gün Game Pass'e gelecek. Kendi oyunları da çıktığı anda Game Pass'e gelirken Sony neden böyle bir şey yapmıyor diye düşünüyorlar. Çünkü son oyunları çok pahalı. $70 gibi bir fiyatı var artık PlayStation 5 oyunlarının. Avrupa'da 80 euro, İngiltere'de 80 pound bu arada rakamlar. En çok İngilizler etkileniyor yani bundan. Bu kadar para vermek istemiyor tabii doğal olarak insanlar. Hani Sony de Microsoft'un şeyiyle ittirmesiyle sıkışınca böyle bir şey yapsa da biz de God of War 2'ye 70 euro vermesek diye düşünüyordu insanlar. Ama öyle olmadı. Sony de bunun için şey diyor yani. Bu oyunların yapım maliyeti çok yüksek. Biz böyle bir üyelik sistemi çıkartırsak bunun parasını çıkartamayız diye düşünüyor. Zarar ederiz diye düşünüyor. Tabii haklı tarafları da var. Şimdi bu tabii genel olarak iki tarafın, iki platformun şeyi. Burada Türkiye fiyatlarını da söyleyelim. Game Pass 30 TL PC ya da Xbox için. PC artı Xbox artı EA Play ve Xbox Live online oynama özelliğini beraber almak istersen de Ultimate paketi var. O da 49 TL. PlayStation Plus'ta yıllık böyle toptan alırsan ayda 44 TL gibi bir fiyata geliyormuş. Diğer spesifik paketlerin fiyatları hakkında çok bilgim yok ama 60-70 TL civarı falan. Ama hani yıllık alırsan Game Pass'in Ultimate'inden daha ucuza geliyor gibi bir durum var. Family planları galiba ikisinde yok. Game Pass Family planı getirecekti onu biliyorum ama PlayStation Plus ile ilgili bir şey bilmiyorum. Birden fazla cihazda da kullanıma yakında bunlar açılacak. Böyle de bir fiyat şeyi var. Ama tabii ki burada önemli olan şey iki firmanın yaklaşımı ki biliyorsun bu hafta Sony'nin ve Microsoft'un çeyrek raporları açıklandı. Biz çeyrek raporlarını konuşmayı seviyoruz podcast'te.
Sony'nin paradan konuşmayı seviyoruz.
Aynen. Microsoft'un bir önceki çeyreğe göre revenue'sunda bir %7'lik bir düşüş olmuş. Tabi bu gayet doğal bir şey çünkü zaten son çeyrekte doğru düzgün bir eksklusif oyun çıkartmadı Microsoft. Platformuna yeni kişiler çekecek. Activision satın alımı da tamamlanmadı. Yani yeni katalog olarak çok büyük oyunlar ekleyemediler. Bir de tabii bir önceki çeyrekte Christmas vardı. Onu da hesaba katarsak bu gayet normal. Fakat Sony'de daha da büyük bir düşüş var sanırım. Tam rakamı hatırlamıyorum ama bir %30, %40'lık bir düşüş vardı diye hatırlıyorum.
Aynen, ben de %40 diye hatırlıyorum.
Aynen. Ve işte bunu da hem işte rekabetin kızışmasına bağlamışlar. Oyun şeylerimiz çok yüksek demişler. Giderlerimiz, oyun yaptırmak çok pahalı demişler. Bu şekilde birkaç tane böyle şeyleri olmuş, açıklamaları olmuş. Tabii yani Sony kendi oyunlarına çok yüksek paralar harcıyor ve her oyunda bu fiyatlar artıyor yani. God of War 1'i belki 150 milyon dolara yaptılar ama şimdi ikincisini 250 milyon dolar harcayacaklar. Bir de biliyorsun oyun şeylerinde work-life balance falan girdikçe hem süreler uzuyor, süreler uzadıkça ödenen maaşlar uzuyor. Bu şekilde şeyler artıyor. Ve tabii şirket de büyüdükçe, ekip büyüdükçe, daha kaliteli hale geldikçe de yine masraflar artıyor. Ki bunu Build kitabında, kitabı da bitirdiğimiz için ufak konuşabiliriz. Tony Fadell şey diyor, biz Google'a girmeden önce bizim bir çalışanımızın bize maliyeti 150 bin dolar mıydı diyor. O civarda bir fiyat söylüyor işte. Google'a girdikten sonra diyor 250 bin dolara çıktı diyor. Çünkü işte günde 3 öğün yemek çıkıyor. Ondan sonra işte
servis
kaç dünyamızın sürekli servis var.
Şey diyordu ondan abi sonra... işte ben yanlış hatırlamıyorsam sen bence rakamlara küçük verdin. Ben direkt 200 bin dolara 400 bin dolar diye hatırlıyorum. Yani şey diyor, Google'da işte berbere var, masajcısı var, ondan sonra işte sushici var, sushi şefi var. Daha doğrusu işte sana 6 öğün, işte 6 farklı şeyden, kuzinden sana şey çıkıyor, yemek çıkıyor vesaire. Bunların hepsini şey yapıyorlar genelde, bilmiyorum şirketlerde Türkiye'de nasıl şey yapılıyor da. Bizde de mesela abi bu tarz benefitler, yanaklar diyelim. Yanak değil aslında, bunlar ekstra perk oluyor. Benefitler genelde işte böyle işte sağlık sigortası vesaire ekstra yapılan şeyler benefitte. Perkler böyle ekstra bayağı işte berberin olması vesaire gibisinden. Bunları bayağı senin aslında toplam sana verilen paranın içerisine dahil ediyorlar. Yani işte atıyorum 70 bin euro maaşın varsa hani bu kişinin maliyeti bize 70 bin euro değil. İşte bu tabii işte Türkiye'de olduğu gibi şirketin verdiği de sosyal harcamalar var ama onun dışında mesela işte development budget'ı varsa bunu da içine katıyorlar. İşte o 70 bin oluyor sana işte 80 bin euro. Ondan sonra diyorlar ki işte biz bunlara ekstradan konferanslara falan da gönderiyoruz. O budget baya baya artıyor. Bahsettiğin şey de aslında tam olarak onu özetliyor Google'daki maliyetleri. Çalışan maliyetinden.
Aynen. Bu sebepler de tabii Sony'nin sebepleri arasında yani bizim çok arttı maliyetlerimiz diye. Tabii bir de şöyle bir durum var. Şimdi üyelik sisteminin karlı olabilmesi için insanların uzun süreli üyelikler edinmesi gerekiyor. Fakat sen işte 10 saatte 15 saatte bitebilen single player oyunlar yaptığın zaman bu sefer ne oluyor? İnsanlar alıyorlar üyeliği, oynuyorlar, bitiriyorlar oyunu, sonra üyeliklerini iptal ediyorlar. Ama bunun için neye ihtiyacın var? İşte Call of Duty gibi, Halo gibi böyle multiplayer olan, sürekli arkadaşlarını açıp oynayabileceğin ve o üyeliği sürekli devam ettirebileceğin. Hatta işte Xbox şey yapıyor yani üyeliğin devam ettikçe sana işte Apex'te bir silah skin'i veriyor. Yok Halo'da yeni işte araç kaplaması veriyor falan gibi şeyler veriyor ki sen üyeliğini devam ettin. Yani perkleri almaya devam et. İşte Discord üyeliği veriyor bedava. Apple TV Plus üyeliği veriyor Amerika'da. Disney Plus veriyor yine aynı zamanda. 3 aylık mı? Yani 3 aydır yani. Sonuçta sen devam edesin diyor üyeliğe. Böyle bir sürü işte şey yapıyor hani. Olta atıyor tabiri caizse. Yemliyor. Tabii Sony'nin oyunları genellikle hep böyle şey. Tek sefer oyunu bitir ve bitirdikten sonra bir sonraki oyun 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra çıktığı için o aradaki boşlukları çok iyi kapatması lazım Sony'nin. Onun için işte gitti Bungie'yi aldı yani. Destiny 2'yi yapan Bungie aldı. Destiny 2 bir looter shooter dediğimiz yani sürekli girip grind ettiğin, sürekli raid falan yaptın ve eşya toplayarak güçlendiğin oyunlar, arkadaşlarınla oynadığın multiplayer oyunlar. Bu tarz bir yatırıma yönelmek mecburiyetinde kaldı ve bence ederin çok üzerine bir fiyat verdi Bungie'nin. 3,5 milyar dolar gibi, 3 küsur milyar dolar gibi bir para verdiler ve bunun yarısı çalışanları şirkette tutmak için yapılan özel kontratlara gitmiş. O da bir acayip. Yani biz sizi satın aldık ve işte 2 yıl şirketten ayrılamazsın gibi mesela. Ayrılmazsan sana şu kadar milyon dolar bonus gibi paketler yapmışlar. Ve işte bu Bungie satın alması da hani bu sebepten dolayı oldu. Tabii Xbox bu tarafta birazcık daha kuvvetli. Çünkü multiplayer oyun kavramını çıkartan ilk Xbox konsolu olduğu için işte Halo'sundan, Gears of War'undan zaten Sea of Thieves'i vesairesi hep bu tarz oyunlar yapan bir şirket. O yüzden Game Pass daha mantıklı Xbox'ın business modeline. Fakat tabii Sony de biraz da baskıdan da olsa gerek bu tarafa doğru sürüklendi. Bu iş nasıl gidecek tabii bilmiyorum ama Sony bu şekilde oyunlar yapmaya devam etmeyecektir diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim bu arada. Yani yakın zamanda evet tabii ki böyle büyük işte Spider-Man'dir, God of War'dur gibi, Last of Us gibi böyle çok satan oyunları yapmaya devam edecektir ama daha az satış yapan oyunları fonlamayı bırakacaktır böyle single player oyunları. Onları daha çok üçüncü partiye bırakıp kendisi daha çok multiplayer oyun yapmaya çalışacak diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten yani kendi eksklusif olup da böyle iyi multiplayer olan pek bir oyunu yok Sony'nin. Böyle bir durum
bana
var.
Bana abi şey gibi geliyor. Sony böyle sanki Hollywood'casına işte ya da Warner Bros. Gibi işler yapıyor. Yani dediğin gibi parayı şeyi ekibi topluyor. Çok büyük bir hikayeye, bir projeye basıyor bütün parayı ve hani ondan çok büyük beklentisi oluyor. İşte bu aslında Hollywood'daki büyük yapımcıların yaptığı olay da bu. O stratejiyi görüyorlar ama tabii o stüdyolar o kadar oyun, hani Sony'nin yaptığı kadar oyun yapmıyor. Bayağı tonlarca film yapıyor. Hani çok bazen kötü filmler vesaire de çıkartıyorlar. Arada hani o birbirlerini amorti etsin diye. Şey gibi aslında bu da gene VC'lerin startuplara yatırım yapması mantığıyla aslında. Hani 10 tane evet. Ben yatırım yapayım. Bunlardan bir tanesi tutsa 9'unu şeyini çıkartıyor gibisinden. Filmde de öyle. Şeyde ama pek öyle olmuyor yani Sony'de. Çünkü her bir oyun dediğin gibi senin çok yüksek olunca, yüksek fiyata satılınca, ki sen mesela 80 euro dedin abi. Yani burada mesela hani nasıl düşünüyorlar o 80 euroyu, ben onu biraz şey
81'in para değil yani.
Aynen. 80 euroya insanlar şöyle düşünüyor. Ben diyor bu paraya diyor atıyorum Hamburg'dan Berlin'e trenle giderim. Orada çok güzel yerim, içerim, tekrardan gelirim. Yani hani böyle bir hafta sonu etkinliği yaparım ki hani hafta sonu atıyorum 48 saat olarak düşün. Oynadığın oyun 48 saat bile sürmez muhtemelen ki.
Sürmüyor.
Aynı deneyimi muhtemelen yaşamazsın yani. O oyunu çünkü bilgisayarın başında atıyorum. Televizyonun başında oynuyorken orada işte dışarı çıkıyorsun, başka şehri geziyorsun, farklı yemek yiyorsun, arkadaşlarınla buluşuyorsun falan. Hani bunun totali böyle 80 euroya mal olabiliyorken, o yüzden kimse böyle şey düşünmüyor. İşte sen buna 80 euro deyince ben buna para vermem diyor. Ya benim işte Alman arkadaşlarım falan da var. Ya 20 euro mesela oyun, ben diyor bu ederi bu değil diyor. Ya da işte hani buna bu kadar para bütçem yok diyorlar mesela. 20 euro verebilecek gibisin. O yüzden yani işte 80 euro verebilmek çok pahalı ki. Xbox Game Pass tarafında biz daha önce bahsettik ben bilmiyorum. Almanya, Türkiye'de de oluyordur belki. Almanya'da abi 3 aylık 1 euro gibisinden böyle paketler sunuyor sana sürekli. Evet. Yani bunda kimse rekabet edemez. Yani hiç yani dünya üzerinde böyle bir şirket yok yani 3 aylık hani o Game Pass abonelerini ve o bütün içeriği 1 euroya verebilecek hiçbir şirket yok bence. O yüzden haliyle yani normalde alasın bile yoksa ya diyorsun 1 euro alayım dursun yani bir tane bile oyun oynasam o 1 euro her halükarda kendini amorti eder diyorsun. Bir de şey konusu da var işte bu satın almayla birlikte Sony sanki biraz daha nasıl diyeyim tutuştu gibi geliyor bana artık. Biz o şeyleri açıklamaları okuyunca bu finansal şeyi açıkladıklarında, finansal sonuçlarını açıkladıklarında işte Microsoft niye işte şey yapıyor? Blizzard, Activision Blizzard alıyor. Niye Call of Duty'yi alıyorlar? Call of Duty'yi almasınlar. Call of Duty olmazsa PlayStation çok kötü olur ki haklılar da. Yani benim tanıdığım birçok PlayStation sahibi insan var. Sadece Call of Duty oynuyorlar. O da şöyle oluyor abi. Adam diyor ki ben diyor işten yorgun argın geliyorum. Yani işte oturup da böyle derin böyle düşünme gerektiren bir oyun oynamak istemiyorum. Açıyorum diyor. Kanepeye oturuyorum. Elime PlayStation kolunu alıyorum diyor. Shooting. Sürekli ateş ediyorum diyor. İnsanları şey yapıyorum diyor. Öldürüyorum diyor oyunda diyor. Öyle stres atıyorlar işte. İşin yorgunluğunu öyle atıyorlar. Benim işte Almanya arkadaşım da şey yapıyordu. Halo oynuyordu mesela işten gelince ya da Witcher 3 oynuyordu evden gelince. O biraz daha düşünmeye şeye yönelikli ama çoğu kişi geliyor hakikaten diyor ki ben düşünmek istemiyorum. Açayım böyle sıkayım yani sürekli bir şeylere. O yüzden yani hakikaten sadece başka da oyunu yok arkadaşın yani. Sadece Call of Duty var. Adam sadece gitmiş ona para vermiş. PlayStation'ı onun için almış. Sadece oyun oynuyor. Bu tarzda çok fazla insan var. O yüzden PlayStation'da haliyle korkuyor. İşte o senin dediğin o kitleyi tutan oyun aslında Call of Duty PlayStation'da. Bilmiyorum başka FIFA vesaire de aslında bir zamanlar vardı. Onlar ben hep şey diye hatırlıyorum. İnternet kafe zamanında böyle Yani birlikte iki kişi birlikte yan yana oynadığın oyunlar online oynamaktan ziyade. O yüzden böyle Sony biraz daha nasıl diyeyim kavga çıkartıyormuş gibi bunlar almasınlar bunu gibisinden açıklamalarda bulunmuş.
Kavga çıkartmaktan ziyade şöyle bir durum var. Şimdi bu maliyetlerin artması ve kendilerini tek bir janraya sıkıştırmaları yani action adventure dediğimiz işte hikayede tek kişilik omuz arkasından oynadığın kişi karakterin oyunlar diyelim. Çünkü bunlar konsolda oynaması en basit, en kolay oyunlar. Kontrol etmesi de kolay kullanıcıyı. Bu tarz oyunlara çok ağırlık verdiler ve bu oyun janrasını çok iyi yapıyorlardı. Fakat tabii birazcık işte sektörün dinamikleri değişince, işte subscription modeli vesaire gelince biraz aslında alışık olmadıkları bir konudan sınav oluyor gibiler ve bakalım o sınavı nasıl verecekler. Hatta şöyle bir şey yaptılar yani. Artık demek ki maliyetler nasıl bir artış gösterdiyse, ya biz işte Uncharted serimiz var da dur onun bir de sinema filmini çıkartalım. Zaten 4 tane oyun. Birinci oyundan başlasak 4'e kadar kaç tane film olur diye. Filmden kâr ettiler. Şimdi Last of Us'ın HBO'da dizisi geliyor. Chernobyl dizisinin yapımcısı diziydi. Aslında oyunda hemen hemen aynı hikaye çıkmış. Öyle söylediler. Ufak farklılıklar olacakmış. Hemen ne yapıyor? Şimdi mesela diziyi seyredip de Last of Us'a ilgi duyacaklar için Last of Us 1'i bir daha yaptırdı remake'i. Zaten oyunun remaster'ı var ve şu an bütün PlayStation'larda oynanabiliyor 5'te 4'te. Bir daha oyuna bir de remake yaptı. Şimdi $70'dan mesela onu satacaklar. 80 euro, $70 fiyat etiketi belirlediler. Hani böyle şey sineğin yağını çıkartmak derler ya bizde. Elinde böyle bir aset var. Ben bu asetin anladın mı? Yani yakında işte rap müzisyenleriyle collaboration falan anladın mı? God of War teması, mix'i falan gibi şeyler de yapabilirler. Ben açıkçası bekliyorum çünkü ellerinde şey var yani biz bu IP'lerin ne kadar sütünü sağabiliriz diye düşünüyorlar açıkçası. Bunun da sebebi işte şey yani şu an gemiyi döndürmeye çalışıyorlar. Biraz yanlış yönde gittiklerini fark ettiler ve gemiyi döndürmek öyle kolay olmayacak. Japonya'daki stüdyolarını da kapattılar. Bir de öyle de bir taraf da oldu yani biz tamamen buna gideceğiz. Ya ben hakikaten anlamıyorum bu arada nasıl bir şey. Microsoft da onu gördü, o hamleyi gördü. Dedi ki ben senin dönüş yollarını da kapatıyorum. Piyasada ne kadar iyi RPG stüdyosu, işte first person shooter stüdyosu, strateji oyunu stüdyosu varsa hepsini aldı. Bir de üstüne üstlük en büyük gelir kalemi. Burada PlayStation'da en çok oynanan oyun Call of Duty'ymiş. PlayStation platformunda açık ara. 60 milyon küsur oyuncusu varmış yani ki zaten 140 milyon PlayStation 4 sattı bu adamlar. Neredeyse yarısı Call of Duty oynuyor yani öyle düşün. O gücü de alacak gibi olduğu zaman tabii ki panik yapmışlardır. Çünkü sadece God of War satarak, sadece Last of Us satarak gemiyi döndüremiyorlar. Çarklar dönmüyor. O yüzden de biraz panik olmuş durumdalar ki zaten duyuru çıktıktan hemen 5 dakika sonra Phil Spencer aramış Sony yetkilisi. Demiş bizim Call of Duty ile şeyimiz vardı, kontratımız vardı. Bu kontratları iptal etmezsiniz değil mi diye. O da tweet attı Phil Spencer'de Sony ile görüştük. O kontratları tamamen saygı duyacağımızı ve iptal fesih bedellerini ödemeyeceğimizi işte o şeyleri devam ettireceğimizi diye. Sanırım bir 2 yıl daha 3 yıl daha şeyi var. Sony'nin Call of Duty ile anlaşması var. Onu da birazdan geliriz zaten ama genel olarak bu senin söylediğin şey ama bu şimdi Activision Blizzard satın aldığı için rekabet kurumları bu satın alma gerçekleşse mi gerçekleşmese mi buna karar veriyorlar. Amerika'da sanırım geçti yani. Amerika FTC onayladı. İngiltere'de de geçtiğini söylüyorlar. Fakat Brezilya'da biraz böyle düşünüyormuş. Brezilya'nın rekabet kurumu niye buna onay veriyorsa da mesela. Muhtemelen Brezilya'da stüdyoları var Activision'ın. Öyle diye düşünüyorum. Ve orada bir savunma sunumu yapmış Sony ve bu savunma sunumları belli cümleler hariç yayınlanıyormuş public olarak. Bunları böyle okuyup çıkarttılar ve hani orada Sony şey diyor. Activision bize çok büyük bir oyuncu. Call of Duty'yi rakibin alması bize çok büyük bir darbe vurur. Biz o tarzda bir oyun yapamayız kesinlikle. Çok unique bir oyun Call of Duty falan diye. Tabii birazcık da orada hani demagoji yapıyorlar. O büyüklükte bir oyunu yapamayız. Bu işte bütün dengeleri değiştirir ve insanlar bizim konsolumuz yerine rakip konsolu tercih edecekler. Bundan dolayı diye bir savunma yapmış. Bir de savunmanın yine içinde bir tarafta şey diyorlar. Yani bir de rakibimizin Game Pass diye bir şeyi var, servisi var. Şu an oyun subscription servisinin %80'i Game Pass'ten oluşuyor demişler. Bizim bundan da rekabet etmemiz de çok zor. Bu satın alım gerçekleşirse bu hani Sony'ye çok büyük bir darbe vuracak gibi biraz da tabii ağlayarak ve abartarak yapmışlar. Microsoft da cevap karşı savunma yapmış. Karşı savunma yapabiliyor musun böyle şeylerde? Ki doğal anda olur zaten. O da ona da şey demişler. Hani Sony böyle diyor ama aslında çok da özel bir şey yok. Activision Blizzard oyunlarında bildiğin ateş etmeli oyunlar falan diye onlar da böyle aşırı basitleştirmişler. İlerlemeli vurmalı böyle. Çok var öyle oyun falan diye böyle bir savunma yapmışlar. Ama bir tarafta da Sony'ye dokunduruyorlar. Diyorlar ki bizim rakibimiz bunları söylüyor ama onlar da bizim platformumuz oyunlar çıkmasın diye oyun geliştiricilerine sürekli para veriyorlar. Minvalinde bir açıklama var ki bunu biliyoruz yani Sony. Şöyle söyleyeyim. Bethesda'nın iki tane oyunu bu sene çıkan. Ghostwire Tokyo ve Deadloop. Bethesda'ya sahip olmasına rağmen Microsoft'a çıkamadı. Xbox'a çıkamadı. Çünkü PlayStation bir yıllık eksklusif haklar için para vermiş Bethesda'ya. Hatta Starfield için de teklif etmişler. Demişler ki Starfield'ı bize özel çıkartın. O görüşmeler sırasında Bethesda'yı satın alıyor Microsoft ve Xbox eksklusif oluyor Starfield gibi bir durum var. Böyle de bir değişik bir olay. Neyse. Böyle de bir savunma yapmış. Yani burada gerçekten çok ciddi bir kızışma var. Ve ben açıkçası bahis oynuyor olsam paramı tamamen Microsoft tarafına yatırdım ki zaten podcast dinleyenler biliyorlar yani. Çünkü elinde çok fazla stüdyo var ve yani Sony'nin yaptığı kalitede yapabilirler mi bilmiyorum ama yine single player oyunlar da yapabiliyorlar. Çok iyi. Yarış oyunu da var, şey var. Çeşitlilik çok fazla ve Microsoft'un tabii cepleri derin yani onu da söyleyelim. Yani şu an zarar ediyor olabilirler Game Pass'ten, konsol satışlarından ama bu zararı 15 sene, 20 sene karşılayabilecek kadar parası var Microsoft'un uzun vadede. Sony'nin şirketinin genel olarak gelirlerinin büyük çoğunluğu PlayStation'dan geliyor. Böyle bir durum var. Sony eski Sony değil çünkü. O yüzden onların darbe alması onları daha kötü etkileyecektir diye düşünüyorum. Biraz uzun konuştum ama yani biliyorsun bu konularda biraz
aynen. Şeyim. Ya ben sen genelde dolu oluyorsun bu konularda da. Şimdi şeyi de düşündüm hani Sony'nin aslında film stüdyosu da var. Hani belki o kadar iyi oyun yapabilmesinin nedeni biraz da o da olabilir. Sen şimdi konuşunca aklıma geldi. Bir de bu Sony'nin ağlamasının tek nedeni abi bence biz çok bahsediyoruz bu kitaptan. Yenilikçinin ikilemi diye. Çok güzel bir Innovator's Dilemma diye bir kitap var. Orada yani bunların hepsi anlatılmış durumda abi. Yani sen genelde böyle bir yanılgıya düşüyor büyük teknoloji şirketleri. Altın yumurtlayan bir tavuk var. İşte Facebook'ta da aynı şekilde. Instagram altın yumurtlayan bir tavuk ve tamamen ona odaklanıyorlar. Diyorlar işte biz pazara hakimiz. İşte Facebook'umuz var, WhatsApp'ımız var, Instagram'ımız var vesaire. Sony de öyle diyor. Ya işte God of War var, Uncharted var, bir sürü oyunumuz var vesaire diyor. Tamamen geri kalan her şeyi görmezden geliyor. Yeni bir şey icat etme konusunda ya da kendi ürünlerini öldürecek başka bir ürün çalışması yapmıyorlar. Zaten orada mesela işte kitapta da onu anlatıyor. Yani bunları nasıl şey yapabilirsin? Çünkü şirketin yöneticisi bir tane adam. Genelde bütün kararlar aynı yerden veriliyor. Bu adam hani diyor ki buna niye odaklanıyorsunuz? Buna niye odaklanıyorsunuz? Hani sürekli tek bir odağa fokus yapıyor. Ama bir yandan da aslında şirketin başındaki kişinin hani bir grup insana tamamıyla böyle hani bir şekilde bir yetki verip siz istediğinizi yapın yani. Hani benden onay gelmesinin önemi yok. Ya da işte çıkartacağınız ürün bizim şu andaki ana ürünümüz işte flagship denilen ürünümüzle rekabet edebilir tarzı böyle ürün çıkartmalarına izin vermedikleri zaman orada kitapta mesela bu hard diskle SSD örneğini veriyor. Diyor ki işte şirketler sürekli hard disk üretmesine odaklanıyor. Bu şeye odaklanıyorlar. Ya hadi 1 terabayt yapalım artık hard diskleri. Hadi 2 terabayt yapalım artık hard diskleri falan. Hani amaç tamamen onu optimize etmeye çalışıyorlar ama çat diye SSD diye bir olay çıkıyor ya aslında hani hard diske çok o kadar gerek yokmuş hani böyle uzun şey depolama dışında. O zaman ne oluyor abi? Bütün hard disk satışları inanılmaz bir düşüşe geçiyor. Bütün bilinen markalar bankrupt oluyor, iflas ediyor. Aynı şey Sony için de geçerli. Altın yumurtluyorlar abi. Çok iyi işler yapıyorlar. Yani bu saydığın oyunlar kötü oyunlar değil, inanılmaz oyunlar ama bir yandan da abi işte farklı genreler yaratmaya odaklanmıyorlar işte. Bir anda çat diye bakıyorsun işte League of Legends diye oyun çıkıyor değil mi? Ondan sonra bir anda çat diye bakıyorsun işte Battle Royale tarzı bir yeni bir genre çıkıyor ama sen bunları aslında normalde icat etmen gereken şirketken bunları hiçbir şekilde düşünmüyorsun. Hala tek bildiğin şey ne? Ya işte biz böyle senin bahsettiğin omuzdan oynadığın oyun neyse ona odaklanmaya çalışıyor. Biz daha hani aynı şeyi nasıl daha farklı bir şekilde anlatabiliriz? Buna odaklanıyorlar. Facebook'ta da işte biz geçen hafta konuştuk. Aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar sürekli. Ne yapalım? Olabildiğince data toplayalım. Algoritmamızı ne kadar çok data toplarsak kullanıcılar hakkında daha iyileştirebiliriz diyor. Ondan sonra chat diye TikTok çıkıyor. TikTok diyor ki biz umursamıyoruz senin kişisel bilgileri. Bizim algoritmamız çok iyi. Biz sana 10 tane video göstereceğiz. Ondan sonra sen ne istiyorsun onu bulabileceğiz diyorlar. O zaman ne oluyor? Facebook ya hani benim bir sürü trilyon petabyte datam vardı. Hiçbir değeri yok şimdi. Niye? Çünkü algoritması o kadar iyi tavsiye veremiyor TikTok'un algoritması. İşte bu. Kitaptan anlatılan şey de bu. Hani kitabın yazarı da aslında çok önemli bir isim Silikon Vadisi'nde. Hatta Steve Jobs'ın falan da mentorlarından olan bir adam. O bu innovators dilemma konusunda işte yenilikçinin ikilemi konusunu da ondan öğrenmiş diyorlar Steve Jobs ki yani iPod'u öldürmesinin nedeni de o. Steve Jobs'ın iPhone çıkartarak. Bugün iPod diye bir ürün satılmıyor mesela. Ama ne yap? Onun yerine gidip hala iPhone üretmeye çalışsalar, iPod üretmeye çalışsalar ya işte şöyle farklı bir iPod yapalım, böyle farklı yapalım deyip ona devam etseler muhtemelen bugün Apple diye bir şirket olmazdı. O yüzden böyle gerektiğinde kendi ürününü öldürecek ürün de çıkartman gerekiyor ki hayatta kalabilirsin. İşte Sony'nin içerisine düştüğü durumu görüyorsun abi. Yani çok acınacak bir durum. Ya yani Sony, PlayStation gibi sen İnanılmaz bir markasın. Gidip mahkemede ağlıyorsun. Yani bunlar bunu almasın, biz bunlarsız ne yaparız gibisinden. Ya abi sen koskoca firmasın, çıkartamıyor musun bir rakip diye. Yani inanılmaz kreatif insanlar var sende. Vardı ya da işte inanılmaz kreatif oyunlar çıkarttın. Ama gel gelelim ki işte okumuyorlar mı abi? Bazen bunu düşünüyorum ya. Bu kitapları biz mi okuyoruz?
abi Japon küstahlığı diye bir şey vardır. Ben sanki biraz ona kapıldıklarını düşünüyorum. Yani bu PlayStation 2'den sonra da olmuştu. Yani PlayStation 2 çok başarılı bir konsoldu. Daha sonra PlayStation 3'ü çıkartırlarken işte biz bambaşka bir mimari yaptık. Bizim konsolumuz çok iyi falan diye çıktılar. Xbox dedi ki kardeşim ben yaptım. Gittim şu Japon stüdyoları anlaştım. Gittim Amerika'da en baba işte BioWare'in oyunları bana çıkacak. Bilmem ne falan filan dedi. İşte Gears of War'u çıkarttı. Halo'nun üçüncüsünü çıkarttı derken bir anda bir baktı Sony bir de çok ciddi problemleri vardı ve çok pahalıydı. PlayStation 3. $100 mı $200 mı dedi, daha pahalıydı Xbox'tan. Biz nasıl 2'yi yaptık 3'te çok rahat gideriz diye düşündüler. Bir anda Xbox solladı geçti şeyi. Ancak ve ancak şeyin sonunda artık yani jenerasyonun sonunda PlayStation 3 Slim'ler falan çıktı. Bundle'lar çıktı. Bir de Last of Us çıkmıştı PlayStation 3'e. Onunla beraber yakalayıp çok ufak bir farkla geçti ama bir de Xbox'a korsan oyun yükleyebiliyordun. Onun da çok yani Türkiye'de herkesin alma sebebi oydu yani. Yazıcı abi. Ondan DVD alıp aynen yüklüyorlardı. Böyle bir şeyi var. Küstahlıkları var. 4'te de çok ezdiler Xbox'ı. Ezici üstünlükle galip geldiler. Çok ciddi satış farkı var. 80 milyon falan fark var arada satışlarda. Bence bu nesilde de yine her şey aynı gider diye düşündüler ama Xbox bu sefer daha kuvvetli girdi. Yani Microsoft çok kuvvetli girdi. Ki Activision Blizzard tamamlandıktan sonra başka satın almalar açıklayacaklarmış. Onlara da hazırlık yapmışlar yani. Bu iş bu burada durmayacak. çok büyük bir oyuncu dedim işte büyük bir oyun firması alırlar mı bilmiyorum ama yani Microsoft durmaya pek niyetli değil. Onu söyleyeyim. Bu iş böyle devam edecek. Fakat hemen bir sonraki konuya bağlayayım. Bu kadar çok para harcıyor Microsoft. $68 milyar verdi Activision Blizzard'a. Fakat pazarlama konusunda da bir o kadar eksik olduğunu görüyorum açıkçası. Geçenlerde de böyle birkaç işte Xbox influencer dediğim insanlar var. Onları takip ederim. Onlar da benzer şeyleri söylemişler. Tam bir Amerikan marketing kafası var bu Xbox'ta. Ve bu aslında geri kalan ülkelerde özellikle Xbox'u çok geri tutan bir şey. Şöyle bir örnek vereyim. Bundan 1-2 hafta önce PlayStation'a Stray diye bir indie oyun çıktı. Bir kediyi oynuyorsun. Cyberpunk temalı bir şehirde bir kediyi oynuyorsun. Bayağı işte borulara tırmanıyorsun falan gibi böyle. Hakikaten bir kedi ne yaparsa ve bir hikayesi var yani oyunun. Onu çözmeye çalışıyorsun ve bu bir üçüncü parti bir indie oyun. Yani Sony'nin kendi çıkarttığı bir oyun değil. Oyun firmasına para vermiş ve 6 aylığına ya da 1 yıllığına PlayStation platformlarına özel olarak çıkacak. Sonra Xbox'a ve diğerlerine çıkacak. benim bütün timeline'im, ki ben o kadar fazla oyun ekibi de takip etmiyorum. Bütün timeline'ım Stray üzerine. Yani bir hafta boyunca oyunu görmekten artık gına geldi diyebilirim. Yani o derece çok. Ve şöyle bir taktik yapıyorlar. İşte Sony'nin başka bir stüdyosu kendi oyunun içerisinde Stray'deki kediyi konsept art olarak çizdirmiş artiste. Onu paylaşıyor mesela. Diyor ki ya işte Stray kedisi bizim oyunda da olsa ne nasıl olur falan gibisinden böyle. Cross marketing dediğimiz şeyi çok güzel yapıyorlar ve ya ben sana şöyle söyleyeyim, Sağır Sultan duydu yani oyunun ne olduğunu. Çok güzel anlatıyorlar. Oyunun ne olduğunu da böyle videolarını falan da güzel paylaşıyorlar, gösteriyorlar. Xbox'a bakıyorsun, işte Halo çıkacak. Ne yapalım? Londra'da Piccadilly meydanında Halo'daki arabanın aynısını yaptıralım. Ona da $1 milyon para harcamışlar. O böyle dönsün meydanda 2 gün. Tamam, mesela geçen şeye gittim. Kanyon Alışveriş Merkezi'nde Xbox Türkiye bir tane Ferrari kiralamış. Forza yazdırmış plakasını. Bir tane böyle düz stabil bir Ferrari duruyor. Bir tane de Xbox Series S ve X koymuşlar. Millet orada Forza oynuyor. Abi Sony benim babaanneme duyuruyor, tamam mı, oyununu. Yani artık o seviyeye geldi yani. Sağır Sultan biliyor. Sen gidiyorsun kanyonu ziyaret eden 1500 kişiyi şey yapıyorsun. Yani böyle tam Amerikan marketing kafası. Çok para harcayalım. Yapılmamışı yapalım. Ki yapılmamış bir şey de değil bu arada Ferrari'ye getirmek ama. Yapılmamışı yapalım. Geri kalan sosyal medya ne oldu? Ya bu adamların Xbox'ın mesela Grounded diye bir oyunu çıkacak Eylül'de. Ve çok güzel bir oyun. Yani ben ilk beta olarak çıkmıştı. Betasında oynadım. Ve full hali çıkacak yani. Ve Grounded'ın dizi haklarını aldı. Amazon mu? Netflix'in bir tanesi. Dizisini yapacak. Hem de çok iyi bir senariste vermişler yani. Böyle değişik bir IP yani. Çocuklar küçülüyorlar da arka bahçede böceklerle falan savaşıyorsun. İşte çimlerden kendine ev yapıyorsun, tahtalardan falan. Birkaç arkadaşınla beraber oynayabildiğim bir oyun. Abi bir tane post yok. Oyunun çıkmasının bir ay var abi. Başta hype'a yani. De ki bu çıkacak, gelecek. İşte Hot Wheels paketi çıkarttılar Forza'ya. Yok. Yok, hiçbir sosyal medyada hiçbir yerde görmüyorsun. Oyun çıktı diye bir tane tweet atıyorlar. Ondan sonra bir iki tane de öyle follow-up tweet atıyorlar. Bitiyor yani resmi hesaplardan. Marketing konusunda Xbox'u çok zayıf görüyorum. Amerika'da falan yine işte dediğim gibi New York meydanını, binayı falan boyuyorlar gibi şeyler yapıyorlar. Ama dünyanın geri kalanında hala da çok zayıflar. Hala da oyun konsol deyince akla Cellpack gibi PlayStation geliyor. Ve bunu kırabilmeler için çok ciddi bir marketing planına ihtiyaçları var. Bence çok zayıflar orada. Biraz parayı da marketinge harcasa güzel olur ama işte jip yaptırarak değil yani, biraz paylaşım yaptırarak. Ya senin elinde Doom'u, Wolfenstein'i, Quake'i, yani dünyanın en köklü oyun şeyleri var. Onların sosyal medya hesaplarından falan bir cross şey yapsana yani. Hani cross marketing yapsana. Yani senin elindeki sosyal medya hesaplarının toplam takipçi sayısı 150-200 milyonu falan buluyordur yani. Çok çok ya ilginç geliyor.
Burada işte biz belki başka bir bölümde bu marketing konusunu daha detaylı konuşuruz. Burada abi benim aklıma işte hep Apple geliyor. Ben sen şeyi örneğin verince işte timeline'ın dolduğu örneğini. Hı hı. Bende de şimdi mesela Belkin'in bu çıkarttığı Apple'ın da aslında kendi sunumunda da kullandığı iPhone'u kamera olarak MacBook'un üzerine koymanı sağlayan aksesuarlarla ilgili. Onlarca şey görüyorum abi. Gitmişler mesela bütün influencerlara, YouTube influencer işte iJustin falan var ya. Bunların hepsini abi göndermişler bu aksesuardan. Hepsi de video çekmiş. Twitter'da video paylaşmışlar, YouTube'da video paylaşmışlar. Ondan sonra MacRumors'a giriyorum. Orada haberini paylaşmış. MacRumors hepsini toplamış vesaire. Abi yani Apple bir gram para harcadı mı buna? Yok abi, sıfır. Apple'ın harcadığı para sıfır. Ama adamlar ne yapıyor abi? Diyor ki belki ne orada. Ya da onlar belki planlıyorlardı işte. Bilmiyorum o aksesuar nasıl ortaya çıkış hikayesini ama. Bir kere adamlar şeyden koyunca, kendi sunumlarını yerleştirince o aksesuarı. O aksesuar artık o işi yapacak olan aksesuar. Hani main aksesuar. Hani selpağı oluyor. Bir insan bundan sonra işte ya ben iPhone'u kamera olarak kullanacağım. Hangi aksesuarı kullansam deyince çat diye belki niye? Apple bile kendi şeyinde kullanıyor. Sunumunda kullanıyor. Ondan sonra bütün influencerlar çekmişler. Ve orada bir de ne oluyor işte FaceTime. Ekstra FaceTime reklamı Apple için. Hakikaten
kendi mağazalarında yani da satıyor tabii. O da var.
Ha, kendi mağazasına da koyuyor.
Türkiye'deki Apple Store'dan alabiliyorsun mesela.
Aynen, aynen. Onu da yapıyorlar. Ya işte böyle olunca abi sen de diyorsun ki ben mesela işte şimdi düşünüyorum işte şimdi Kemo uygulamasını da kullanıyorum. Ben MacBook'u upgrade edince işte yeni işletim sistemini. Tabii ki onu kullanmaya başlayacağım. Ondan sonra düşünüyorum işte hangi aksesuar alsam. Bakıyorum artık. Ya çıkarttığımı belki, işte fiyatı ne kadar falan. Artık bunları araştırmaya başlıyorum. Hani marketing hakikaten böyle bir şey. İnsanlar bazen çok nasıl diyeyim, gösterişle marketingi karıştırıyor. Ya da işte insanlar konuşuyor. Bu iyi bir işte. Zaten hani amaç orada. Arabayı koyalım oraya, millet sosyal medya paylaşsın. İşte al sana reklam falan gibisinden. Yani reklamın ya da işte marketingin asıl amacı işte satışa dönüyor olması gerekiyor. Yani hani insanlar bunu şey kaçırıyorlar. İşte herkes konuştu bu bizim hakkımızda. Tamam. Satın aldılar mı? Yok. Niye? Çünkü evet, doğru düzgün anlatamamışsın kendi hikayeni. Belki ürünün çok iyi. Senin verdiğin örnekte oyun çok iyi. Ama anlatamıyorsun oyunu. Hayli insanlarda merak uyandıramıyorsun. Merak uyandırınca da insanlar hiçbir şekilde para verip satın almıyorlar seni. Ben bunu, yani bu marketing konusu da benim çok çok üzerine düşündüğüm bir konu. Çok fazla okuma yaptığım bir konu. Belki başka bir bölümde çok daha detaylı konuşuruz. Ama yani senin dediğin gibi yani çok çok düşük bütçelerle de çok daha zekice tasarlanarak yapılabilir. Bu senin bahsettiğin örnekte de büyük şirketlerde abi şöyle oluyor. Ya işte atıyorum bizim Halo hesabı var. Kimde bu Halo hesabı? Ara ki budasın şirkette. Hangi ekip kim bilir sorumlu. 1000 tane ekip vardır Xbox Game Studios'da. Haliyle insanlar onunla uğraşamıyor. Align olacaksın abi o ekiple. Uğraştır, toplantı işte bulman gerekiyor. Onların roadmap'imde hangi şeyler varmış falan filan. Böyle hani nasıl sistematik bir şekilde iş şirket çalışmayınca, hani ben biraz büyük şirketlerde çalıştığım için orada onralarda da hep hani görebiliyorum aynı sıkıntıyı.
Abi bir tane Teams hesabına bakar ya.
Abi öyle diyorsun da işte öyle olmuyor. Gidiyorsun diyorsun ki abi işte şu iş yapılması, işte bizim roadmap'imizde yok. Biz size destek veremeyiz. Sizin kendiniz yapmanız gerekiyor. Ya biz hani atıyorum hesabın şifresini ver biz yapalım. Yok olmaz işte şu kontrollerden geçmesi gerekiyor. İşte şu metin yazarını yazması. Metin yazarı nerede? Metin yazarı yaz abi, tatile çıkmış. Onun yerine başka metin yazarı var mı? Yok. Çünkü niye? İşte 3 ekibe 1 metin yazarı düşüyor vesaire.
Abi bu oyunların hani çıkışı abi, 6 ay öncesinden belli mi bunun? Planlamasını çok iyi yaparsın yani. Bu böyle anlık.
Abi işte sıkıntı.
Event based marketing değil ya.
Doğru. Sıkıntı işte bunların tek bir merkezden planlanıyor olmaması. O yüzden de haliyle şey yapamıyorlar. Koordine olamıyor ekipler. Yani benim eski şirkette de böyleydi abi. Yani bazen aynı iki farklı ekip abi aynı ürünün üzerine çalışıyor. Haberleri yok birbirlerinden ya. Aynı ürünü çıkartıyorlar. Ya da işte birbirinin nasıl diyeyim şey yapacak böyle tam karşıtı ürün çıkartıyorlar. Sen diyor işte biz profil fotoğrafındaki şeyi değiştirmek istiyoruz. Öteki diyor ki ya biz profil fotoğrafını kaldırıyoruz zaten diye. Hani böyle inanılmaz hakikaten saçma şeyler görebiliyorsun şirket şeyi büyüdükçe. Şey de iyi bir iletişim şeyi olmayınca da haliyle böyle saçma sapan işler çıkıyor. Ya da doğru düzgün işte marketing çalışması olmuyor senin verdiğin örnekteki gibi.
Aynen. Ben Head of Marketing'in takip ediyorum Instagram'da Xbox'ın. Aaron Greenberg, merak eden varsa. Adam sürekli başka bir ülkede gidiyor. Ondan sonra yiyor, içiyor, partiliyor, dans ediyor falan. Eğleniyor. Sonra başka bir ülkeye gidiyor falan. Hacı senin oyunların çıkacak yani bunları duyuracak. Ekibi koordine etsen sanki iyi. Bu arada bu adam 20 yıldır Xbox Marketing'in başında. Bir de işin bu tarafı da var yani. Artık metal yorgunluğu mu olmuş artık ne olmuş yani tazminat birikmiştir böyle bir şey var. Son olarak bu şeyden de çok ufak bahsedelim. Microsoft Rewards diye bir şey var Microsoft'un. Xbox'a Türkiye'de açılmış bugün itibariyle. Olay şu, Microsoft sana bazı görevler veriyor. Git Bing'de şunu ara diyor ya da git Microsoft Edge'in bilgilendirme sayfasına tıkla falan diyor. Böyle bayağı şey angari işler yani, basıyorsun ve sana ekstra yükü olmayan şeyler ve buralardan puan topluyorsun. Her gün yeni hedefler geliyor gibi bir durum var. Fakat bu puanlar biriktikçe bunları Xbox Store'da, Microsoft Store'da puan olarak kullanabiliyorsun. Aynı kredi kartı puanları gibi bayağı böyle bedavaya ya da işte oyunun ön sipariş verecek 700 liralık oyunu mesela 300 liraya falan alabilecek duruma geliyor. Ve mesela şey görevleri de var. İşte şu oyunu pre-order edersen sana 5000 puan vereceğim diyor mesela, atıyorum. Sen de oyunu zaten pre-order edeceksin, ediyorsun. 5000 puan alıyorsun. Oradan topladığın puanla bir sonraki alacağın oyunun pre-order'ı %50 indirimde oluyor gibi durumlar oluyor. Amerika'da çok övüyorlardı bunu. Çok kullanıyorlardı. Hani ben böyle her gün girip yapacağım bir şey değil tabii. Yani işimiz gücümüz var ama. Yani böyle kullanmayı sevenler için güzel bir şey. Türkiye açılması güzel bir şey yani. Çok az ülkede var. Ondan da ufakça bahsedelim. İstersen geçelim konulara ya. 1,5 saatte bence tamamlarız.
Bence geçmeyelim ya. Çünkü ben o konu hakkında çok daha detaylı konuşmak istiyorum.
Senin diğer konu değil de Discord React Native.
Yok,
onu konuşmuyor
aynen mi? Ben o konuda da çok konuşmak istiyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde ben biraz daha Swift UI'ya giriş yapacağım. Bir projeden dolayı.
Güzel.
Hem çünkü React Native yazıyorum hani günlük işimde. Biraz da oraya dalınca biraz daha detaylı konuşmak istiyorum oradaki şeylere.
Allah kolaylık versin.
Ama bu şey hoşuma gitti ya. Öyle. O konuda söyleyeceklerim çok birikti. Bu Microsoft Reverse konusu hakikaten hoş bir şey. Özellikle yani bazı pahalı oyunlara durumu yetmeyen insanlar, bu tarz yani zamanı olup da parası olmayan insanlar için aslında iyi bir şey. Türkiye açılması da aslında güzel olmuş. Bilmiyorum.
Çok kısa şey konuşabiliriz abi. Build'un son chapter'ını biliyorsun bırakmıştık. Ha. Orada bir iki tane aklıma takılan şey vardı. Sırf oyun olur. Konuşmuş olmayalım ya yani podcast'te.
Olur.
Orada mesela bu işte masaj hızla ilgili, masajlarla
dur.
İlgili.
Dur. Yok.
Önce satın almadan başlayalım.
Yok aynen. Şeyden başlayalım bu. Google'u satın almasından başlayalım. Çünkü abi ben yani ben sen ne düşündün ben onu merak ediyorum. Ben yemin ederim sana şöyle oldu. Ben bir sayfayı okudum ya. Hakikaten böyle şok içerisindeydim. Yani
ben şaşırmadım.
Google
hiç şaşırmadım.
Google gibi bir şirket nasıl hani Tony Fadell gibi bir adama şirketini de satın alıyor. Bu adama nasıl böyle davranabilir? Yani inanılmaz şaşırdım ben ya.
Abi şöyle şimdi ben başta satmasına kendisi pişman değilim diyor burada sattığı için. Burada olayın ne olduğunu anlatalım. Build'ı okumayan çok fazla insan var. Build, Tony Fadell'in kurduğu termostat ve akıllı ev aslında. Bunların çok büyük bir vizyonu var. Diyorlar ki biz akıllı ev cihazları yapacağız ve bunlar hem başka cihazlara, başka markaların cihazlara entegre olacaklar. Kapı kilidi falan mesela. Biz kapı kilidi yapmayacağız ama bizim ekosistemimize dahil olacak o kapı kilidi. Bir standart oluşturacağız ve bütün evi optimize eden cihazlar haline geleceğiz. Network haline geleceğiz diye bir vizyonları var ama tabii mevcut gelirleriyle vesaireyle bu vizyona çok hızlı gidemiyorlar. Nest diye de bir şirket bu. Termostatla başlıyorlar ilk olarak. Sonra smoke detektör falan gibi işte security kamera gibi böyle ürünleri var arka arkaya çıkan. Daha sonra Google diyor ki biz sizi satın alalım. 3.2 milyar dolar gibi bir para bu arada. Deli para yani. O dönem için özellikle çok deli para. Nest'i satıyorlar. Çünkü hem para lazım bir yandan. Hani zarar ettikleri için değil, büyümek için para lazım. Hem de Google bunları diyor ki biz size bak şunu yapacağız, bunu yapacağız. Vizyonunuzu anlıyoruz. O konuda destek olacağız. Her türlü destek bizden ne isterseniz yaparız falan. Çok iyi hazırlanmasına rağmen satın alın. Yani satın alından sonra neler olacak madde madde bütün avukatlarla falan uğraşıp da yazmasına rağmen işler beklediği gibi gitmiyor. Ve Google içerisinde Google'ın bir kültürü var. Onların kültürü bunlara uymuyor. Doku uyuşmazlığı oluyor tabiri caizse. En neticesinde Tony Fadell istifa ediyor, doğru gidiyor yani. Bütün aslında bugün anlatacağımız şeyler bunlar. Ama tabii Tony Fadell'e dış kapının dış mandalı muamelesi yapmışlar. Özellikle Larry Page tarafını çok anlatıyor. Bir anlaşmazlıklar olmuş vesaire. Daha sonra demişler ki biz sizi satmak istiyoruz ama satmak istiyoruz da direkt kendisi söyleyememiş. Bunların ortak bir mentoru var. Mentora diyor ki sen söylesene diyor. Mentora geliyor diyor ki bak bu seni satmak istiyor falan diyor. Yani hakikaten böyle yani koskoca milyar dolarlık şirketin CEO'su böyle şey gibi yani ergen gibi hareketler. Yani o ona şaşırttı açıkçası ama bir yandan da hiç şaşırtmadı. Çünkü Google'ın DNA'sında consumer product yapmak diye bir şey yok yani. Şimdiye kadar Google'ın yaptığı bütün ya bu arada Google'cılar çok kızacaklar ama ürünlerin hepsi böyle disruptive dediğimiz böyle yani ezber bozan diye ben çeviriyorum onu. Gerçekten böyle endüstriyi değiştirecek cihazlar olmadı. Android de buna dahil bu arada onu söyleyeyim. Yani Android iOS çıktıktan sonra büyüdü ki onunla ilgili de çok güzel bir anekdot var. Bu arada ben daha önce hiç duymamıştım onu kitapta. Ondan da çok ufak bahsederiz. Android'i yaparken Android'in başındaki
Andrew Rubin
bu Tony Fadell'e yazıyor. Diyor ki sizin de diyor telefon geliştirdiğinizle ilgili bir rivayet var. Biz de Android diye çok güzel bir ekosistem yapıyoruz burada. Bir konuşalım belki bizi satın almak istersiniz diyor. Steve Jobs diyor ki bırak ya o paçozları. Yani Yani diyor ki biz kendi işimizi yapacağız diyor Steve Jobs. Diyor ki biz diyor aynen. kendi işletim sistemimizi, kendi kendilerimizi vesaire kuracağız. Onlara ihtiyacımız yok diyor. O gün mesela görüşmeyi kabul etseydi belki Android diye bir şey olmayacaktı ve sadece Apple olacaktı bu sektörde falan diye de böyle bir iddialı da bir cümle olmuş. Sonra zaten bunlar hayır deyince bir hafta sonra da Google satın alıyor Android'i. Böyle bir hikayesi vardı. İlginçti, güzeldi. Fakat tabii yani bu kadar iyi bir ürün ekibi alıyorsun. Çok ciddi bir ekip. Daha önceden başarılı ürünler yapmış bir ekip. Bunu nasıl mesela kendi ekiplerine yediremiyorsun? Bu çok acayip. Bir de Google'daki bu şeyler diğer ekipler diyelim. İşte Google Search, Google Plus neyse. Bunlar da mesela entegrasyon konusunda toplantı falan talep ettiklerinde hiç geri dönüş alamamışlar. Yani siz zaten Google ekosistemine ait değilsiniz falan gibisinden böyle bir garip bir tavırla karşılaşmışlar içeride ve işleri çok zorlaşmış.
Ya bayağı abi dışlamışlar. Bayağı dışlamışlar abi yani ekipleri. Hani konuşmuyorlar, şey yapmıyorlar, iletişim kurmuyorlar. Ondan sonra bir de kötü yanı şimdi Google'da hani çok iyi olanaklar olduğu için ofis işte bunlara yeni ofis veriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte şimdi işte satın alma gerçekleşince hani senin HR departmanın var, benim HR departmanım. Hepsini böyle içeri alıyorlar. Yani içerideki hani Google'ın evet. HR departman, ana departman oluyor. Hani orada bile bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. Bir de kendi çalışanları şeyi görüyor. Ya diyor Google ofisinde diyor sushi yiyoruz biz diyor her gün. Bizim ofiste diyor böyle bir şey yok diyor hani. Orada böyle evet. yavaş yavaş ekip değiştirenler oluyor. Hani bir sürü karmaşa oluyor. Ama benim hala anlayamadığım abi yani böyle davranacaksan bir kere niye alıyorsun? Bu birincisi. İkincisi şeyi ben gayet iyi anladım. Yani Tony orada inanılmaz bir kültür kurmuş bence Nest'te. Evet. O yüzden
Apple'dan
aslında...
Apple'dan da çok şey almış ama.
Aynen, muhtemelen zaten çalışanların da aslında hani şirketi kurarken 2-3 kişiyi falan da zaten Apple'dan alıyor kendi çalıştığı arkadaşlarını. La birlikte kuruyor şirketi. Halil abi işte Google'cılar muhtemelen şeyi sevmiyor Apple'cıları. Çünkü iş yapma kültürleri farklı. Hani hem işte biraz evet. daha nasıl diyeyim kalite odaklı olması vesaire. Bir de Google abi çok daha büyük olduğu için daha nasıl diyeyim böyle bir rehavet kapılıyorsun. Yani diyorsun ki ya kocaman şirket artık abi. Yani at, kapağı attım. Ha kârlı. Ya biz bu ürünü işte hani atıyorum bana 3 ay şey vermişler. Ben bunu 6 ayda da yapsam bir şey olmaz. Şeyine kapılıyorsun. Rehavet.
Gevşekliği
gelmiş. Şey konusu da var. Aynen, gevşekliği var. Bu bilmiyorum sen duydun mu? Rest and vest diye bir kültür var. Genelde böyle yok. İşte şey verenler. Hisse, sen duymadın mı? Bahsedeyim biraz. Bu hisse senedi ya da işte RSU stok verenler. Veren şirketlerde insanlar diyor ki. Ya Google mesela rest and vest şirket diyor. Ne yapıyorsun diyor işte hani gidiyorsun çok fazla bir şey yapmana gerek yok. Sadece keyfine bakıyorsun şeyi stoklarının hisselerinin vest olmasına işte sen işte granted oluyor. Sen iş şirketi ilk başladığında diyorlar ki sen 10 bin dolar para alacaksın, hisse alacaksın. Daha sonra zamanı gelince atıyorum bir yılın sonunda diyor ki 10 bin dolar sana geçmiş oluyor. Vest olmuş oluyor. O yüzden diyorlar ki Google rest and vest yani sadece git. Keyfine bak, rahat rahat takıl, hisselerinin sana geçmesini bekle. Böyle bir kültür var, bunu yapan çok fazla insan var. Hatta Google'ın CEO'su da en son açıklama yaptı. Hani biz biraz daha insanlardan daha fazla performans bekliyoruz. Ekipler küçülmeye gidebilir diye. Hacker News'te de en son şey diyorlardı insanlar. Google'ın %50'sini atsam bugün her şey hala işinde.
Aynı çalışır.
Aynı çalışır diyorlardı ama tek sorun. O hangi %50 atacağına karar vermek diyor. Evet, onu bulmak doğru. zor diyor. Çünkü büyük şirketlerde abi hakikaten böyle oluyor yani. Hani bazı işler var, kişiler var. Ne yaptıklarını bilmiyorsun. Hatta yani yanlış hatırlamıyorsam Reddit'te mi ya da gene Hacker News'te mi birisi yazıyor. Ben bir 6 yıldır Google'da çalışıyorum diyor. Ofisi 2-3 kere gittim diyor. Çok fazla kod falan da yazmıyorum diyor. Kimse farkında da değil diyor. Arada diyor toplantılara falan giriyorum diyor. Sürekli böyle pozitif şey alıyorum, performans değerlendirmesi alıyorum diyor. Çok fazla insan var böyle. O yüzden zaten Allah artık Allah. Yani aynen sen bayağı kaçırmışsın ya. Ben bunları çok takip ediyorum. O yüzden çok kişi yani hem Google'a kapağı atma derdindeler. O yüzden de şu anda da işte Facebook'ta da Google'da da daha böyle şeyi yapmaya çalışıyorlar. Çalışan sayısını azaltmaya çalışıyorlar ki Google'da da en son kaç duydum ya? 120 bin mi dediler? 130 bin kişi mi dediler? Yani abi hakikaten bu kadar insan ne yapıyor diye düşünüyorsun.
Maracanã stadını doldurur taşırır yani.
Öyle abi. Yani işte şeyde yani böyle bir kültür oluyor ama öteki taraftan hani tekrardan şeye dönecek olursa kitaba. Sen hani Nes gibi ufak bir şirket kuruyorsun. Garajda başlamış. Dama akıtan garajda başlamış. Sen tamamıyla karlı odaklanmaya çalışıyorsun. Hani şirket ayakta kalabilsin diye. Bir anda çat diye seni kocaman şirket alınca yutuyor. Bayağı senin ne kültürün kalıyor, ne iş yapma şeklin kalıyor, ne ürünlerin kalıyor. Bugün Nes.com'a girince Google Store'una yönlendiriyor seni ya. Öyle bir marka kalmamış. Markanı öldürüyor. Yani bayağı evet. Böyle her şeyini senden al. Çocuğunu çalıyorlarmış gibi böyle bir şey oluyor abi. Yani öyle o yüzden ama, ben... Zaten
çocuğun senin startup hani onu alıyorlarmış.
Aynen. Falan diye ben çok şaşırdım. Yani Larry Page'i de biraz ben vizyoner insan gibi gördüm abi. Günün sonunda öyleymiş yani. Adam şey diyor, biz diyor seni alıyoruz diyor. Sana olabildiğince özgürlük vereceğiz. Hani sen kendi entity'n olacak falan diyor. Ondan sonra diyor ki biz diyor Alphabet diye bir tane şirket kuruyoruz. Ne zaman? Yarın açıklıyoruz bunu diyor. Şirketin ona göre ayarla diyorlar. Tony
biz bir ayarlayalım falan. 3 ay ver falan diyor. Bir Tony Fadel değil
mi? Yok yok. Ondan sonra abi adam ne yapsın yani? Çok yani ben şey hakikaten çok şaşırdım.
İlk Nest'i aldıklarında şey haberler çıktı ki ben de o zaman öyle yorumlamıştım yani. Google işte insanların kameradan datasını okuyacak, şey yapacak, evinizi gözetleyecek, data toplayacak falan diye. Bunlar da bir açıklama yayınladılar. Dediler ki biz Google'la aynı şeyi şey yapmıyoruz. Bizim business'ımız başka. Biz ürün satarak para kazanıyoruz. Bizim bu ad network'ü de hiçbir alakamız yok. Biz bu kültürde değiliz falan gibisinden bir açıklama yaptılar. Bu sefer Google'da diyecek demişti. Google'daki ekipler olan bunlar bizim vizyonumuza inanmıyor ya gelmiş. Bir de şey çok olmuş işte bu masajlarla ilgili mevzu var. Şimdi Google çalışanların bir sürü perk'ü var. Perk dediğimiz şey benefitten farklı. Benefit dediğimiz şey işte sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, annelik babalık izni gibi aslında çalışanın hayatını çok iyileştirecek şeyler. Diş sigortası gibi şeyler. Perkler de işte ofiste bedava meyve, işte en kaliteli kahve, ondan sonra işte servis olayı, işte elektrikli bisikletle kiralayıp gidebiliyorsun evine falan gibi.
Berber.
Aslında olmasa da çok... berber mesela bedava. Amerika'da berberler çok pahalı olduğu için iyi bir perk olabilir o. Ve özellikle çalışanı bir ofiste tutmak için yapılan şeyler. Şimdi bunlar tabii girince Tony Fadel diyor ki bize bu perkleri vermeyin. Yani bizim çalışanlar şey olmasın, bu perklerden faydalanmasın diyor. Sonra tabii bunlar kafede Google çalışanları konuşunca işte ben servisle eve gideceğim şimdi falan diyormuş biz bir tanesi. Nasıl ya, bizim o saatte servisimiz yok diyormuş Nest'teki çalışan. Nasıl ya, biz Google'da var falan deyince sonra bu diyormuş ki Tony Fadel'e bize de servis koy falan diye böyle şey yapıyormuş.
Saat 2'ye, i̇şte öğlen 2'de.
Öyle ki de eve servis. Bir de şey yani hani bir her hafta şey oluyormuş. CEO mesela soruları cevaplıyormuş. Böyle bir fireside chat gibi event oluyormuş. Şirketten isteyen katılabiliyormuş ona. Şey gördüm diyor. Bir tane adam el kaldır diyor CEO'ya. Ya benim sevdiğim bilmem ne yoğurt şeyi var. Aroması var. Bu yoğurdu niye kaldırdınız kafelerden diye soru sormuş. Yani böyle bir şey. Ve diyor hani bu tarz diyor böyle güzel perk dediğimiz şeyler diyor. Sürekli yapıldığında diyor artık özel olmaktan çıkıyor diyor. Perk olmaktan çıkıyor diyor ve bir alışkanlık haline geliyor. Bir bağımlılık haline geliyor diyor ve ellerinden aldığın zaman diyor bu sefer diyor çok ciddi bir diyor demoralizasyon oluyor çalışanlarda diyor. O yüzden diyor bunlar diyor nadir yapılmalı yani işte. Al mesela biz Nest'te şey yapıyorduk diyor. Al işte hanımınla yıl dönümünde yemeğe çık. Bütün yemek masrafları bizden. İstediğin restorana git mesela, biz şirket olarak karşılıyoruz. Gibi mesela böyle jestler yapıyorlarmış. Yani arada sırada yapılan jestler diyor motivasyon arttırırken böyle jestler sürekli var olunca bu sefer çok ciddi motivasyon kaybı oluyor onların yokluğunda diye. Şey yapıyor. O yüzden de şirketlerin bu tarz böyle perklerden uzak durup daha çok benefitlere odaklanması gerektiğini söylüyor. Hakikaten ben mesela çalışırken hatırlıyorum, ben baba oldum, ertesi gün çalışıyordum yani. bir gün bile babalık izni vermediler. Allah'tan annemler falan çok yakın bize, hani onlar ilgilendiler bebekle vesaire ama ben bir gün bile babalık izni, hafta sonları hariç babalık izni yapamadım yani. Ona da izin sayılmıyor
zaten. Orada tabii biraz yani, ülkenin şeyi de var aslında.
Ben o sırada Dubai'ye çalışıyordum.
Doğru. Şey olunca.
Yine ülkenin şeyi var da, başka ülke sonuçta. Ama olsa mesela çok benim şirkete olan bağlılığımı daha çok arttırdı diye düşünüyorum. Ya 3 sene çalıştım şu şirkette de.
Perklerdeki sıkıntı sen bir kere verince artık hak olmuş oluyor. Yani artık sen onu evet. imkanı yok alamazsın. Aldığın anda işte isyan çıkıyor. İşte yoğurt örneğinde evet. olduğu gibi. Nerede benim meyveli yoğurdum? Yani.
Ha, abi hani çok basit yani, bir şey. Şeftalyede yoğurt niye kaldırdı diyorsun. Yani yoğurt yine var. Ama şeftalyesi yok. Ya da onun sevdiği marka yok. Yani abi bu nasıl bir şey ya?
Ama işte abi bu tarz şeylerden çok uzak durmak gerekiyor. Ben bazen görüyorum Türkiye'de de şirketler işte biz bunu veriyoruz veriyoruz diyor da. Ondan sonra bir anda bakıyorsun abi maliyetlerin çok yükseliyor. Çünkü şirket şeyi çalışan sayısı artıyor değil mi? Sen yani berbere okey diyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun ki 1600 kişi çalışıyor senin kampüste. Bir berber yetmiyor abi. Birkaç tane berber almaya şey başlıyorsun. Ondan sonra iş çığırından çıkıyor. Sen berber masrafın oluyor. Yani hani şey gibi böyle masrafları işte Google Cloud var. İşte güvenlik şeyine SSL sertifikasına para veriyoruz. Berber var falan böyle. Hani operasyonel masrafların arasında sanki bunlar da varmış gibi oluyor. O yüzden çok dikkatli evet. olmak gerekiyor. Ve dediğin gibi bu benefitler işte izinler mesela işte sağlık iznidir, babalık iznidir, annelik iznidir. Ondan sonracığım işte diş sağlığı vesaire gibi konular. Bu tarz emeklilik şeyler abi fonu. İşte tatiller, emeklilik fonu bizde de var mesela işte. Önceki şirket diyordu ki sen eğer özel olarak da emeklilik fonuna ekstra para aktarırsan işte 100 euro biz de 50 euro katkı vereceğiz sana diyorlar. Hani bu tarz kesinlikle. Şeyler veriyorlar. Bu da onların hoşuna gidiyor işte ya da personal development budget değil mi? Yani bu da tamamen kişiye kalmış. Onda sen nasıl kendini geliştirmek istiyorsan tarzı. Ya bu tarz benefitler aslında çok daha iyi oluyormuş gibi geliyor bana. Ya da işte sınırsız izin mesela bu tarz şeyler. Ama işte perklerde yani ben de hiç böyle nasıl diyeyim özel bir perk. Ya bizde mesela bir şey var perk olarak. İnternet faturasını mesela şey yapıyorlar. İnternet faturasını ödeyebilmen için bir miktar para veriyor şirket. Ama onu mesela işte hani iyiymiş diyorsun çünkü hani evden çalışıyorsun gibisinden. Tam faturayı da karşılamasa da öde bir perk. Ama işte şey yapsalar ya ben o kadar para alıyordum şimdi çat diye o para eksilecek gibisinden düşünüyorsun da hakikaten. Ama işte bir de evet. şirket çalışan sayısı artıyor çarpıyorsun yani sürekli. Çok çok dikkatli olmak gerekiyor yani bu tarz şeylerde. Vermeden önce Apple'da bayağı 10-20 kere düşünmek gerekiyor.
Aynen Apple'da mesela öğle yemekleri kendi maaşından düşüyor bir kartın var yemek kartı. Ha. O kartı okutuyorsun yemekler yine çok pahalı yani dışarıdaki gibi pahalı değil makul fiyatlarda. Ama yediğin yemek kadar miktar düşüyor. Maaşından ve ona göre yatırılıyor maaşın. Bunun da sebebi hem bir israfı önlemek müthiş bir şey. Çünkü biliyorum Google'da çok büyük yemek israfı var.
Abi
israfı
şey oluyor. Diyordu ya kitapta diyordu millet diyor akşam olsun bekliyor diyor şey olsun diyor. Hmm. 7'ye kadar çalışıyor ki diyor akşam yemeğini de şeyden paketliyorlar diyor. Kendi hani evet. kap kaçak getiriyorlar diyor şey için diyor. Yemekhanedeki yemeği dolduruyorlar diyor. Eve yemeğe götürüyorlar ailesine yemeğe götürüyor diyor bedava verdiğimiz yemeği.
Aynen işte böyle problemler var. Hatta işte Steve Jobs ben ısmarlayayım falan demiş ya yemeğe götürmüş bir çalışanı vesaire. Kendi şeyinden maaş kartından ödemeye çalışmış falan gibi durumlar var. Neyse ya işte bu tarz şeyleri görmek gerçekten biraz şey oldu bana böyle. İşte ufuk açıcı oldu açıkçası. Büyük şirketlerin de bugün böyle çok inmenen vardır mesela Google'a vesaireye. Böyle çok verimsizlikle dolu şirketler olduğunu görüyorsun. Bir de tabii böyle büyük iş yapmaya çalışan bir şirket nasıl olmalıyı da çok güzel anlatıyor yani kitap. İşte şeylerden falan bile bahsediyordu yani o satın alım işlerinde avukatı nasıl tutarsın, şartları nasıl hazırlarsını bile anlatıyordu yani detaylı olarak. İşte board'la nasıl görüşürsün? Yatırımcı board'un varsa, investor board'un varsa falan.
Ya da kendi board'unu nasıl kurarsın şirketin? Türkiye'de bu çok yaygın bir şey değilmiş gibi. Yani atıyorum X Yok. Firmasının board'u var mı? Yani yönetim kurulu var mı? Ben bilmiyorum. Yani genelde
var,
belki...
Var çoğu büyük şirketin var.
Holding'de var. Koç Holding'de falan böyle ben biliyorum işte. Hani o zaten yönetim kurulunda aile oluyor. CEO genelde dışarıdan bir insan oluyor da bütün yönetim... Abi o zaman... Yani sen o da hani gene innovator stili ama kendi ailende herkes birbirini tanıyor zaten. Kimse birbirine karşı çıkmayacak. Kitapta onu da söylüyor yani. Ekibindeki o board'a seçeceğin insanlar ne tarz insanlar olması. Hani böyle yes man denilen insan var ya sen ne dersen sen okey diyen insanlar. O öyle seçmektense işte bir şu tarz bir insan seçmen gerekiyor. Bir şu tarz bir insan seçmen gerekiyor gibisinden. İşte mesela Apple'ın board'unda Al Gore var. Yani Amerikan başkan yardımcılığı, Amerika'da başkan yardımcılığı yapmış bir insan.
Adayı doldu işte, kazanamadı.
Aynen. Bush'la aday olup aslında gene ben ilk noktaya dönürsem ilk konuştuğumuz Vice filminde orada ondan da bahsediyor. Nasıl aslında o seçim çünkü mahkemeden çıktı seçim evet. sonucu. Direkt şeyden çıkmadı. Normal sandıktan çıkmadı. Onu da nasıl aldıklarını onu da anlatıyor. Ama yani işte Disney'in mesela şeyi vardı. CEO'su vardı önceden. Daha sonra Apple TV Plus işine girince ayrıldı bu. Hani konflikt olmasın diye. Hani Gap'in mesela şeyi vardı. Board CEO'su vardı yanlış hatırlamıyorsam. Apple'ın board'unda. Niye? Çünkü Apple Store mağaza kurarken o şeyi Gap'in mağazalarını biraz aslında
nasıl yapalım
kalmışlar.
Falan diye sonuç orada demiş ki devasa bir hangar kiralayın demiş. İçine ha. demiş minik store'lar yapın deneyin demiş layout'ları. Hangi rayon nerede olacak? Mesela çok acayip fikir. Prototip yani store aynen prototipleme abi. Diye bir şey varmış. Ben bu aynen. kitapta öğrendim onu.
Abi yani işte o yüzden ben diyorum ya bu kitap benim çok rahat söylüyorum ilk üçüme girer. Yani hani böyle okuduğum en iyi kitaplar kitap. İçerisinde ilk üçüme girer ve ben daha sonra zamanı gelince bir daha açar okurum. Yani olur da bir startup kurarsam Google almaya çalışırsa falan. Yani zaten bu kitabı okuduktan sonra bilmiyorum eğer böyle vizyoner bir startup'a sahip bir insan hani Google'a satar mı şirketini ben çok sanmıyorum. Bu kitabı eğer okuyorsa yani okuduktan sonra çok çok zor yani. Çünkü görüyorsun yani mahvolacak şirket.
Evet o noktaya gelecek olursak yani Google'ın şimdiye kadar gerçekten böyle satın alıp da yücelttiği çok fazla şey yok. YouTube dışında sanırım. O da servis yani aslında tam olarak ürün değil. Özellikle consumer product olarak falan böyle işte elektronik cihaz firması Google tarafına satın alınca ben böyle bayağı sela sesi geliyor yani sağdan sela sokunuyor. Fitbit vardı ben de işte Fitbit kullanıyordum ben. Pebble vardı. Pebble'ı zaten Fitbit aldı. Fitbit'i Google aldı. Tamam dedim. Pebble bitti. Bitti yani Pebble. Şimdi Google Android Wear işte şey Pixel Wear mi? Pixel Watch mu? Bir şey yapıyorlar ya. O mesela şeymiş işte Fitbit'in projesiymiş. Ama bitti yani. Fitbit öldü gitti yani. İşte bir tane animasyon prototipleme aracı vardı. Form diye. Çok güzel tool'du falan böyle. Onu kullanıyordum. Sonra Google'a sattık biz dediler. Tamam dedim. Sil Form'u yani. Bir ay sonra ne update almaya başladı ne bir şey. Alıp öldürüyorlar bir de yani.
Aynen.
Fabric yine aynı şekilde iOS şeyi, crash reporting tool'u. Fabric koyduk. Twitter aldı. Orada zaten bir yüzümüz ekşidi yani. Twitter'da biliyorsun aldığı şeyleri.
Aynen kurutuyor. Twitter'da öyle. Hiç farkı
Twitter
yok.
Twitter dedi ki ben bunu kurutacağım, ben bunu satıyorum dedi. Google aldı. Firebase Crashlytics oldu. O da tabii yine Google'ın şeyi olduğu için yine data toplama çarkına fayda hmm. sağladığı için bedava çünkü bir hizmet. O da mesela zaman içerisinde artık Crashlytics yerine Apple'ın kendi şeyini falan kullanmaya başladım. Derken yani böyle Google bir şey aldığı zaman ben direkt şey yapıyorum. Yani, bu ya ölecek ya da benim hiç hoşlanmadığım bir noktaya gidecek yani bu iş. Bunu ben görüyorken Tony Fadell tabii arada 3.2 milyar dolarlık bir fark var. Görmemiş olması garibime gitti açıkçası. Çünkü kendisi böyle bu tarz bullshit şirketlerde çok çalışmış birisi. Yani Philips'te falan mesela gene... yaşadığı şeyleri anlatıyor. General Magic'te olan biteni anlatıyor. Yani Apple'la çalışmış birisinin Apple'ın tam zıttı kültürde bir şirkete ve Apple vari bir şirkette yapmışsın sonradan yani. Yani bu kültürün uyuşmayacağını nasıl önceden tahmin edemedi derken aklıma 3.2 milyar dolarlık çıktı. <ya. gülüyor> hani, para için satmış sanki yani.
Abi ama yani bence hak verilir yani kim olsa satar muhtemelen o kadar paraya kimse de yok demez. Gerçi
canım, bugün desek ki App Circle'a biz 1 milyar dolar veriyoruz nereye imzalıyoruz falan diye koştururum yani.
Discord gibi hani satmayanlar da var hakikaten de ama işte muhtemelen görmüşler de olabilir yani bunun nereye gidebilir maksimum hani ne bu kadar büyük olabilir mi gibi ona göre karar vermiştir. Ama dediğim gibi kitabı yani belki son kez konuşuyor olabiliriz kitabı ama çok şiddetle tavsiye ediyorum ben herkese. Kesinlikle okunması gereken bir kitap. Herhangi bir şey inşa ediyorsanız, herhangi bir ürün inşa ediyorsanız her açıdan işte pazarlamasından tut, borduna tut, nasıl yatırım alınacağından, nasıl CEO olacağından vesaire, nasıl avukat tutman gerekiyor vesaire her şeyi anlatıyor sana kitap. Bayağı böyle şey evet. rehber gibi olmuş. Zamanında bu şey vardı. Eric Ries'in Lean Startup diye bir kitabı vardı. Hmm. Ben de almıştım. Yarısında mı ne
yalın,
bıraktım?
Yalın yani. Girişim.
Çok... Ha, abi o kadar yani kimsenin işlemesin. O kadar dandik böyle ezbere yazılmış sanki bir kitap. Bence olamaz. Yani böyle sanki sana rehber sunuyormuş gibi işte. Bunu yapman lazım. Okey. Yani hiç şeyi anlayamıyorsun, kavrayamıyorsun ama oradaki o, trik tabii, ne.
Evet yani bilen için
o mesela çok popülerdi.
Bilen için tırt girdi mesela. Hiçbir şey bilmeyen birisi için yine en azından mesela orada design thinking yaklaşımını anlatıyor. Yani önden bir prototip yap, dene. Hani o konseptleri yine anlatmış. Çünkü onları hiç bilmeyen insanlar var. Mesela evet. Şey var. Adam kafasında bir vizyon var. 1,5 milyon dolar para harcıyor vizyon yapılsın diye. Bir çıkıyor piyasaya, batıyor. Hani o mantıkta insanların mantığını dönüştürebilecek bir yapısı var o kitabın. Ama yine de dediğin gibi popülerliğiyle eş kalitede değil yani, öyle söyleyeyim.
Peki abi, o zaman biz çok konuştuk. Ben bu yıl kitabı konusu açılınca tutamıyorum kendini. Her chapter'ını konuşasım geliyor.
Ben de oyunlarda aynı şekilde.
Build özel bölüm mü yapsak? Böyle chapter şeyini, analizini yaptığımız falan. Böyle kitap okuma grupları oluyor ya. Belki öyle bir evet. Şey güzel olur orada. Ama daha fazla ekleyeceğim bir şey yoksa.
Şu Buy Me Coffee şeylerinden bahset ufak.
Ondan sonra aynen. Ondan çok kısa bahsedeyim. Yapayım. Yani buraya kadar dinleyenler vardır muhtemelen. Orada biz ufak bir güncelleme yaptık. Paketleri değiştirdik. İşte dedik ki artık bize 3 dolar her ay destek verenlere Telegram grubumuza bekliyoruz. Eğer bize işte bölümler hakkında sohbet etmek isterseniz ya da sorular sormak isterseniz vesaire, Buy Me Coffee'den bize destek verebilirsiniz. Daha sonra da
herkes zam yaparken biz
indirim yapıyoruz. Aynen.
İndirim yapıyoruz. İndirim yapan tek kurum Türkiye.
Aynen. Yani onlarla da biz işte şeyler, faturalarımız, aboneliklerimizi ödüyoruz bu podcast'i yaparken kullandığımız servisleri. Bunun dışında bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Yine bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.